Günaydın sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bilim ve Yaratılış adlı programıma hoş geldiniz. Bugünkü konuklarımız Ender, Önder, Adnan Hocam ve Erdem. Hep beraber birlikte bilim ve yaratılışla ilgili konularda konuşacağız.
İnşallah.
Evet,
İnşallah.
Nasıl başlayalım? Nasıl başlamak istersen?
Bu Darwinlikçi fikirleriyle başlayalım mı? Darwinizmin getirdiği zararlar çok net. Bunu hep delilleriyle anlatılması gerekiyor. Bazı kimseler hala şunu anlayamadılar. Anlayamayanlar var daha doğrusu. Bütün dünyadaki zararlı akımların, bu komünizmin, faşizmin, anarşinin, terörün, zorbalığın, Müslümanların bölünmüşlüğünün arkasında hep Darwinist fikirler yatıyor, ırkçılığın. Mesela ırkçılık İslam'da haram. Allah sizi şeytandan Allah'a sığınırız. Halklar ve kabileler şeklinde yarattık diyor. Bir erkek ve bir dişiden diyor, eşinden inşallah. Türettik. Halklar ve kabileler şeklinde yarattık. Birbirinize tanışasınız diye diyor. Yani renk olsun diye, güzellik olsun diye Allah öyle yarattığını bildiriyor. Allah katında diyor, üstün olanınız diyor, soyuca değil, takvaca üstün olanınızdır diyor. Yani samimi olanınız. Daha samimi olanlar, mesela peygamberler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en üstün olanlar. Peygamberimiz en üstün olan. Samimiyete göre, Darwin'e göre, yani Darwinizme göre insan bir gelişmiş hayvan diye iddia ediyorlar. Halbuki ne alakası var? İnsan tamamen farklı hayvanlardan. Mesela maymundan geldiğini iddia ediyorlar. Halbuki maymun milyonlarca yıldır ormanda yaşayan ve her yavruladığı zaman yavrusu yine ağaçtan ağaca atlıyor. Ölüyor. Onun yavrusu yine ağaçtan ağaca atlıyor. Avlanıyor, çiftleşiyor, ölüyor. İnsan değil mi? Medeniyetler kuruyor, şehirler kuruyor, bilimsel araştırmalar yapıyor, yargı yeteneği var, muhakemesi var. Seviniyor, neşeleniyor, mutlu oluyor, müzik dinliyor, müzik üretiyor. Bambaşka bir canlı.
Bir de şeyler de farklı. Fiziksel yapılar olarak kemiklerin yapıları da farklı. Duruş ve hani yürüyüş şekilleri de farklı. Mesela hani maymunlar iki ayaklarıyla gidiyorlar ama öne ellerini de ayakları şeklinde kullanıyorlar. Hani eğiksel, eğik bir şeyleri var, vücut yapıları var. Oysa hani insanlarda düz ve hani dik bir şekilde yürüyorlar. Ve kemik yapısı tamamen farklı. Kalça maymunlar da biraz daha geri kısımda kalıyor. İnsanoğlu daha dik bir şekilde yürüyor. Hani fiziksel olarak da çok farklı dediğiniz özelliklerin dışında.
Evet, Ender'in yani çok haklı. Dediğin kesin olarak ayırıyor. Bütün genetik yapısı farklı. Nitekim insan genom projesiyle şempanze genom projesi tamamlandı. Aradaki fark, benzerlik bunlar %99 olduğunu iddia ediyorlardı. Bir baktılar alakası yok. %96'lara kadar indirdiler ama Darwinist kaynaklar indirdi bunu. Nature dergisindeki yayınlarda %96 diyorlar. Halbuki eklemeler ve çıkarmalar hesaba katıldığında, onlara hesaba kattığında daha da düşük olduğu düşünülüyor farkın. Ya bu şu anlama geliyor. Şimdi 3.2 milyar harf var insan DNA'sında. Bunun %4'ü farklı diyelim. Onu 96 benzerlik var diyorlar ya, %4 fark olması gerekiyor. 3.2 milyar harfin %4'ünü aldığınız zaman siz 120 milyon tane harf yapar. Yani 120 milyon tane harfi farklı olan bir DNA. Bu o kadar muazzam bir fark ki sadece DNA açısından baktığımızda. Bir kere bu DNA'nın üzerine yayılmış olarak var. Genetik yapıda çok büyük farklılıklar var. Nitekim bir kere fiziksel özellikleri, gözlerin birbirine yakınlığı, çenenin çıkıklığı, küçücük beyin hacmi var. 600 cm3 maymunlarda ortalama. Hatta daha ufak olanları da var. İnsanda 1400 cm3'e çıkıyor. Hatta soyu tükenmiş olan Neandertal insanı var. Ki soyu tükenmiş bir insan ırkı, çok açık. 1700 cm3 kafa hacimleri. Duruşu, kolların uzun olması. Mesela kollar bacaklardan uzundur maymunlarda. Değil mi? Kollarına yaslanarak 4 ayak üzerinde yürür. Ve elleri ve ayakları ağaç dallarını kavrayacak şekilde çıkıntılarla ve özel olarak yaratılmıştır Allah tarafından. Ayakları da bu şekildedir. Ağaç dallarını kavrar.
Tutarlar.
Bu bir kere çok büyük bir fark. Muazzam fark. Genetik fark meydana getiriyor. Bunları kontrol eden yüzlerce farklı gen var. Bu kadar da değil. Bütün denge organları farklı. 4 ayak üzerinde yürüdüğü için yarım daire kanalları var. Ki bunları araştırmalar çok net olarak delillendirdi. Maymunlarda öne doğru eğik olduğu için açısı yukarı doğru farklı. O dengeyi korumak için. İnsan ayakta olduğu için apayrı bir açıyla yarım daire kanalları yere paralel olarak duruyor ve dik, üç boyutlu olarak bunların açıları var özel. Baktığınız zaman bütün Australopithecus'te iddia ettikleri hepsi maymunlarla birebir aynı. Yarım daire kanallarının açıları. Homo habilis'inki maymunlarla aynı. Homo erectus ve insan, Homo sapiens dedikleri modern insanınki hep aynı ve birbirini tıpatıp aynısı, insan olduğunu gösteriyor. Bu kadar da değil. Mesela dile giden sinir var. 12. sinir deniyor buna. Hipoglossal sinir. İnsan konuşan bir varlık olarak yaratılmış Allah tarafından. Ruhu olan bir canlı. Dolayısıyla dili idare eden sinir çok kalın. Maymunlardan bir hayli daha farklı kalın. Bütün Homo erectus, Homo sapiens dedikleri diğer insan ırkının soyu tükenmiş insan ırklarına da baktığınız zaman hep hipoglossal sinirin çapı hep aynı ve kalın. Maymunlarda hep ince. İşte omurganın leğen kemiğiyle açısı bambaşka. Çünkü dört ayak üzerinde yürüdüğü için maymun. Bunlar ama şimdi saymakla bitecek gibi değil. Daha çok büyük farklılıklar var. Binlerce gen tarafından kontrol ediliyor. Nitekim biraz önce söyledik, 120 milyon tane harf en azından farklı ve bu binlerce gen üzerinde muazzam bir farklılık meydana getiriyor protein yapılarında. Dolayısıyla bunun böyle hani kademe kademe tesadüfen siz bir proteine bakın, bırakın yani binlerce gen ve binlerce proteini, bir tane gende bir mutasyon meydana geldiği zaman bir proteinde meydana geliyor, hata meydana geliyor. Proteinde hata meydana geldiği zaman o proteinin çok büyük olasılıkla fonksiyonu iptal oluyor. En azından sakat hale geliyor. İşlerini tam göremiyor ama %90'ın üzerinde iptal oluyor. İptal olduğu zaman ya o enzimse onun metabolize ettiği reaksiyonlar iptal oluyor. Yapısal bir proteinse yapısal bir hata meydana geliyor ve çoğu zaman da öldürücü oluyor. Bu, biz burada binlerce proteinden, binlerce genden bahsediyoruz. Yani böyle bir şey hem teorik olarak hem pratik olarak hem bilimsel hem mantıken mümkün değil. Kaldı ki tabii en büyük fark asıl insanın ruhu olan bir canlı olması. Dediğimiz gibi şehirler kuran, medeniyetler kuran, kitaplar yazan, bilimsel çalışmalar yapan, bilgisayar başına geçip internette araştırma yapan bir canlı. Maymuna ne alakası var? Maymun devamlı milyonlarca yıldır ağaçlar ağaca atlıyor. Nitekim 6500 tane yaşamış maymun türü biliniyor. 120 tanesi hayatta. Hep bakın dikkat ederseniz soyu tükenmiş maymunların kafataslarını alıyorlar. Evet. Bazen bir çene parçası oluyor. İşte elmacık kemiğinin bir parçası oluyor. Bütün iskelet olsa ne olur? Onu güya işte insanın evrimi işte şeması böyle. Küçükten büyüğe gidiyor. Alakası yok. Nitekim zaten kendi şeylerini kendileri çürütüyorlar. Mesela Lucy diye bir şey ortaya attılar. Australopithecus afarensis, böyle ilk ayakta yürüyen işte dediler şey diye. Halbuki onun yürümediği, dik olarak yürümediği bir maymun olduğu anlaşıldı. Nitekim 99 yılını yanlış hatırlamıyorsam Science Vie diye bir Science Vie diye okunuyor herhalde. Fransızların çok ünlü bir bilimsel dergisi var. Adio Lucy diye kapak yaptı. Bye bye Lucy diye böyle. Güle güle diye. Anlatmışlar orada Lucy'nin neden insanın atası olmadığını. Hep böyle oluyor zaten. Australopithecus'u dünyanın en iki anatomisti Sir Charles Ackerman ve Charles Oxnard Amerika'dan 15 yıl İngiliz hükümetinden maaş alarak araştırma yapıyorlar. İnsanın atası falan değilmiş diyorlar. Hep böyle ama. Diğer bütün ünlü paleoantropologlar var. Yani insanın maymunla, güya maymunla olan ilişkisini inceleyen, insanın işte kökenini inceleyen Tim White, Donald Johansson gibi dünyaca ünlü. Hepsinin itirafları var zaten. Yani bunlar diyorlar Australopithecus ile Homo habilis aynı grupta. Bunları bu gruba dahil etmemiz gerekiyor. Diğerleri farklı grupta. Son bir iki şeyleri oldu böyle çabaları. Ida Ardi diye. Onlar hocamız anında özür diletti. Ida'yı dünyanın 8. harikası olarak tanıtmaya çalıştılar. Atası diye. Hocamız hop dedi. Bu dedi lemur dedi. Yani lemur kuyruklu bir maymun türü böyle Madagaskar'da yaşayan. Çok hızlı hareket ediyor böyle. Atlayarak sıçrayarak hareket ediyor. Bu soyu tükenmiş bir lemur türü diye. Onlar dünyanın 8. harikası diye bütün dünya medyası başlık atarken hocamız internet sitesine cevap verdi. Hayır bu lemur dedi. Aradan 1-2 ay geçti. Pardon dediler. Bakın New York Times, BBC büyük başlıklarla Ida insanın atası falan değilmiş diye özür diledi. Bu hep böyle oluyor ama insanın atası falan yok ki. Allah insanı insan olarak yaratmış. Dün de hani bahsetmiştik. Çok gelişmiş medeniyetler var geçmişte yaşamış. Ameliyat yapıyorlar. Mısır piramitlerini yapıyorlar. 35 bin yıllık mükemmel boyalarla mağaralarda resimler yapmışlar. 35 bin yıl dayanan çok üstün teknolojiyle. Dolayısıyla insan hep insan inşallah.
Bir de neden şimdi maymunlar evrimleşmeye geçsin? Şimdi bakıyorsunuz mesela özelliklere, birisi çok tüylü, birisi hani normal bir şekilde ve birisi ağaçlarda yaşayan canlı, biri diğerleri kapalı bir ortamda yaşayan bir insan, yani kapalı ortamda yaşayan bir canlı türü. Şimdi neden ağaçta yaşayan hayvan evlerde yaşamak için bir geçişe geçsin? Ya da neden yaşam tarzını değişsin? Neden hani vücudu tamamen değişsin, yapısını nasıl değiştirsin, evrimle, zamanla ya da tesadüfle. Yani bu zaten mümkün olmayan bir şey. Baktığınız zaman hiçbir benzerlik göstermiyorsunuz. Yani buradan buraya geçişin neden olduğu da açıklanamıyor ve nasıl geçtiği de açıklanamıyor. Bir de şu var, geçiş diyoruz ama o canlılar yine devam ediyorlar mesela. Soyları yine devam ediyor. Maymun geçiş olsa hepsi birden neden geçmiyor o zaman? Hani insanoğlunun kökeni buradan geliyorsa. O canlı tarzı yine devam ediyor. İnsanoğlu da ilk günden beri, var olduğu zamandan beri aynı şekilde devam ediyor. Hani burada bir geçiş gibi bir şey söz konusu değil kesinlikle.
Kesinlikle değil. Zaten bak senin dediğin gibi yani şimdi öyle artık böyle tabiri caizse abuk sabuk konuşmaya başladılar ki çok sıkıştılar şu anda. Mesela NTV başta olmak üzere MSNBC haber yaptı. Maymun, bakın dikkat edin, haber şu şekilde. Maymun yemek pişirmeye başlayıp insan oldu. Yemek pişirirken insan oldu. Hani yok, maymun alışverişe çıkarken insan oldu falan, böyle haberler çıkıyor. Bakın Türkiye'nin en önde gelen evrimcisi olarak kabul edilen Celal Şengör var. Bir televizyon programında maymunun güya nasıl evrimleştiğini bakın kendisi kendi özel hareketleriyle anlatıyor. Onu izleyelim isterseniz şimdi.
Evet, o çok güzel.
Artık yani ne kadar Darwinizm bilimsel, ne durumlara düştüler Darwinistler, onu görelim.
Ağaç oradan kalktığı zaman bunlar hapı yutuyor. Sebebi gayet basit. Savanda aslan gibi hayvanlar yutuyor. Aslan demiyorum da o zaman aslan benzeri. Aynı nişin de olur. Biyolojik hayvanlar yutuyor. Şimdi sizin bu aslandan kaçmanız lazım. Ama kaçacak ağaç yok ortada. O zaman sizin aslanın geldiğini görmeniz lazım. Değil mi? Aha, bu zor. Daha kolay. Ayağa kalkıyorsun. Çünkü otlar, değil mi? Otlar buraya kadar geliyor. Ayağa kalktınız mı? Bunlar serbest.
Şimdi bu bilim mi? Yani maymun
aslanı görüyor, ayağa kalkıyor.
Celal Şengör ayağa kalkıyor. Ayağa kalkınca insan oldu diyor. Yani bu artık yani bıraksınlar bu işleri.
Tamam, böyle saçmalık.
Evet.
Yani ayağa kalkan tek canlı türü maymun değil ki. Siz mesela bir kediye, köpeğe yukarı doğru bir şey tutun, onlar da ayaklarının üstüne kalkıyorlar. Yani ona bakarsanız hani ayağa kalkmadan bahsediyorsanız kısa bir süreli durup şekilde. Evet, hani diğer canlılar da kalkıyorlar.
Yani köpek insan mı oluyor yani?
Yani şimdi köpek, kedi evrimde açıkladığın zaman o da insan. Bak ayağının üstüne kalktı işte. Hani yürüyenler bile var o şekilde, hani götürülenler. Hani o çok komik bir açıklama olmuş. Yani bir de otlar şuraya kadar gelmiş onun üstünden görmek için.
Evet, yani bu işte Darwinizmin durumunu gösteriyor. Bir kere yani şimdi bu bilim adamlığı değil bir kere. Bilimle alakası yok.
Zaten dikkat yani ederseniz hani bilimsel bir açıklama da yok. Hani mantıklı bir bilimsel açıklama da yok. Doğa koşulları öne sürülerek işte hani şu şekilden bu şekilde korunsunlar diye. Hani bilimsel bir açıklama olarak değil,
tamamen
mantık dışı.
Tamamen doğaçlama yapmış orada.
Hani mantık dışı böyle biraz da ben izlediğim zaman hani şey böyle sanki bir film izliyormuşum falan, hani böyle bir şey stand up falan gösteri izliyormuşum gibi bir şey hissettim. Hani hiçbir bilimselliği olmadan tamamen kendi düşüncesini aktararak o şekilde izah etmiş.
Hayır
yani.
Mantığı herhalde şu şekilde, ben insanları güldürürüm. İnsanlar gülerse demek ki evrim vardır, inanır evrim vardır bir gibi mantık ileri sürmüş. Halbuki evet, orada mesela genetik bilimi var. Bir tane gen o kadar kompleks bir yapısı var ki genelde genler canlıların çoğunda bu şekilde birden fazla protein kodluyorlar ve birden fazla özelliği belirliyorlar. Mesela aynı gen bir canlıda hem gözle ilgili bir özelliği belirliyor, aynı zamanda boy uzunluğunu belirleyebiliyor, aynı zamanda üreme hücrelerinin de bir özelliğini belirleyebiliyor. Dolayısıyla en ufak bir değişiklik böyle, bir harf değişikliği bu üç özellikte birden bazen hasar meydana getiriyor. Yani o kadar büyük ki genetik mutasyonların meydana getirdiği hasar ve hiçbir şekilde bugün biliyoruz biz, genetik bilimi çok net ortaya koydu bunu. Yeni genetik bilgi ekleyen bir mekanizma yok. Geni ancak Allah yaratabilir. O kadar yani insan da yazamıyor. Bugün hiçbir bilim adamı laboratuvara girip dur ben şu canlı için faydalı bir gen yazayım, faydalı bir protein olsun. O da o protein ama o canlının vücudunda faydalı bir işlem meydana getirsin diyebilecek bir kavram bile yok. Yani böyle bir şey akıldan bile geçmiyor.
Tabii mesela araştırılmış hani kuşların nasıl uçtuğuna dair araştırmalar yapılmış, nasıl uçuyorlar diye. Hani hangi genden geldiğini de bunu biliyorlar. Fakat hani biz bunları insana yükleyelim, bak mesela insan da uçsun falan. Ekstra hani dışarıdan biz yapalım, yapamıyoruz. Hani doğuştan nasılsak O şekilde devam ediyoruz. Ondan sonra hiçbir şekilde ne vücuda bir ekleme yapabiliyoruz, ne genimizde bir değişiklik yapabiliyoruz. Hani bir dedikleri gibi bir mutasyon, bir evrim şekli yapabiliyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Nasıl geldiyse o şekilde devam ediyor. İstediğimiz kadar bilimsel araştırma yapalım, İstediğimiz kadar her şeyin nedenini bulalım. Hani neyin nereden geldiğini öğrenelim. Ama yine de bununla ilgili değiştirme yapamıyoruz. Sadece biz öğreniyoruz neyin nasıl olduğunu, hangi canlının nasıl özelliğe sahip olduğunu, ama bununla ilgili hiçbir işlemi başka bir canlı üstünde yapamıyoruz mesela.
Tabii, çok doğru. Yani bilinçli müdahale ile şu olabilir ki, oluyor yani, genetik mühendisliği diye bir bilim dalı var. Siz hakikaten bir canlıdan faydalı olan bir geni alıp başka bir canlıya nakledebiliyorsunuz. Evet. Ve bu yani evet, ileride de çok daha ileri bir boyutta kullanılacak. Mesela o zaman meyvelerin işte daha güzel, lezzetli olanı, daha besleyici olanları genetik mühendisliğiyle veya hayvanlarda da mesela ineğin daha çok süt vereni, değil mi? Bu şekilde genetik evet, mühendisliğiyle bazı özellikler bir canlıdan diğer canlıya nakledilebilir.
Ama bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu söylediklerimizde mesela farklılaşma yok. Şimdi inek zaten süt veren bir canlı. Bu sütü arttırıyorsunuz, verimini arttırıyorsunuz. Mesela meyve, elma diyelim, aynı elma, sadece suyunu arttırıyorsunuz tadı. Yani cisim şey olarak nesne aynı, ya da hayvan canlı aynı, yani şey olarak baktığınız zaman görünüş olarak aynı, sadece evet, hani lezzetinde ya da hani verdiği verimde bir artış oluyor. Aynı ama yine aynısı, hani bir başkalaşma yok. Dediğimiz gibi hani mesela insana kanat takıp uçması gibi değil yani, bambaşka bir boyut. Ama diğerlerinde dediğimiz sadece olayı geliştiriyorlar, biraz daha iyi olmasını sağlıyorlar. O da dışarıdan sağlanan katkılarla, yani bilimin araştırması sonucunda.
Evet. Onu da zaten örnek olarak alıyorlar yani, kullanıyorlar. Evet.
Ya ve dediğim gibi aynı şey çıkıyor yani, elmaysa yine elma oluyor yani, o vitamini verdikten sonra biz onu karpuz olarak yemiyoruz yani. Yine elmayı elma olarak yiyoruz, evet, fakat biraz daha suludur, biraz daha büyüktür. O şekilde, ama bir değişmişlik olarak ya da bir başkalaşma olarak faydalanmıyoruz.
Tabii yani senin dediğin, yani dediğin gibi hiçbir şekilde bir canlının diğer canlıya dönüşmesi, bakın bilimsel olarak da mantıken de mümkün değil, fosil delili de yok bunun. Çünkü şundan kaynaklanıyor, tekrar edelim. DNA'da yeni genetik bilgi ekleyecek bir mekanizma yok. Yani bir canlı düşünelim, hiç kanatı yok. Bu evrimcilerin iddiasına göre sıfırdan kanat oluşacak. Yani önce bir kere tüylerin birkaç tane tüy çıkacak güya. Ama bunun için yeni genetik bilgi gerekiyor. Hep yeni genetik bilgi eklenecek. Ve bu hep mutasyonla olacak, rastgele değişiklikle.
Tesadüfen.
Evet, tesadüfen böyle. Harfler yer değiştirecek veya harfler eklenecek veya harfler çıkacak. Yepyeni bir gen oluşacak. Aa, birdenbire tüy çıkacak. Olağanüstü bir şey olacak. İkinci bir mucize daha olacak. Biraz daha tüy çıkacak. Biraz kanat başlayacak. Ama orada kanatlı da uçamayacak. Ama kanadı da geliştirecek. Yani o kadar saçma ki. Yani bakın saçmalık içinde saçmalık var. Bir akıl olacak. Bunu doğaya atfediyorlar zaten. Taş, toprak, kaya diyecek ki, ya dur biz kanat yapalım, dur biz göz yapalım. Ve sıfırdan tesadüfi değişikliklerle göz veya kanat yapmaya başlayacaklar. Hiçbir fonksiyon olmamasına rağmen o canlı onu geliştirecek. Çünkü diyecek ki, ya ileride kanat olacak, dur bunu ellemeyelim diyecek doğa. Böyle kepazelik olur mu yani? Bu kadar saçma sapan bir şeyi koskoca adamlar savunmaya kalkıyorlar. Nitekim siz mesela insanlarımız soru sorsunlar. Bir hocamız söylüyor, bir proteinin ya tesadüfen nasıl olduğunu bir anlat bakalım desinler. Anlatamayacak. Bitti zaten. Yani evet, doğada trilyonlarca protein oluşturduğu milyonlarca tür canlı hiç oluşamaz. Bir protein bile tesadüfen oluşamıyorsa, ki oluşamıyor. Mutlaka başka proteinler, mutlaka canlı hücresi gerekiyor. Yani canlı hücresi ancak sentezleyebiliyor bu proteini. Evet. Laboratuvarda dahi bugün protein sentezlenemiyor. Mutlaka enzimler gerekiyor ve o koşullar gerekiyor. Canlı hücresinin koşulları gerekiyor. Yani ileride sentezlenebilir. Ama bu bilinçli bakın bir müdahaleyle çok gelişmiş laboratuvarlarda ki proteinlerin sentezlenmesi, o da evrimi çürütüyor. Yani tesadüfen olmuyor. Çünkü tesadüf
kendi kendine olmasından bahsediyorlar yani. Onların dedikleri, bırakıyorsunuz hiçbir şey yok. Kimsenin bir müdahalesi yok mesela. Kendi kendine evet, birden evet, şey oluyorlar.
İşte mümkün değil ama. Yani tam dediğin gibi mümkün değil. Yani bir protein Darwinizmi zaten kökünden bitiriyor. Ondan sonraki ayrıntıları konuşmaya gerek bile yok ama biz her aşamada çürütüyoruz. Çünkü Darwinistlerin bir taktiği var. Mutlaka detaya çekmeye çalışıyorlar. Kimse tartışmada detaya girmesin. Yok filanca türün tırnağı mı vardı, o elini kapatıyordu da bu insanla aynıydı, topuk kemiğinin bilmem şeyi falan aynıydı falan. Bıraksınlar bu işleri. Gelsinler, protein tesadüf oluyor mu olmuyor mu? Olmuyor, bitti. 350 milyon tane fosil var. Hani ara geçiş formu? Getirene 10 trilyon var. Kimse yok. Duydunuz mu siz getiren bugüne kadar?
Yok.
Müzelerde
fotoğrafını da getiremiyorlar zaten.
Fotoğrafını da getiremiyorlar.
Bir de dediğin gibi yani herhangi bir bilimsel delil olmadığı gibi kalkıp böyle hani teknik terimlerle insanları kandırmaya çalışıyorlar. Geçen gün gösterdiğim bir tane video vardı zaten onunla ilgili. Ya böyle karmaşık terimler kendileri de zaten anlamıyor. Tesadüf mü diyor? Hayır tesadüf değil diyor. Rastlantı diyor. Rastlantı da değil aslında random diyor. Bu sefer İngilizcesini söylüyor. Ya böyle karmakarışık bir düşünce içerisinde içinden çıkmaz bir durumlara gerçekten. Çünkü böyle bir şey kesinlikle mümkün değil. Ya Allah'ın yarattığı çok net belli zaten. Yani bütün bilimsel delillerde bu çok net bir şekilde gösteriliyor.
Evet. Ama biz hocamız detayda da boğuyor onları Allah'ın izniyle. Evet. Şimdi net cevap .org sitesi var hocamızın. Bunun İngilizcesi de var. Birçok dillerde de var. Orada anan yani mesela herhangi bir işte Science, Nature'da bir böyle evrimci bir makale çıktığı zaman, bir iddia çıktığı zaman anında cevap veriyor hocamız orada. Yani detayda da Allah'ın izniyle böyle evet. Darmakeşan etti dünya çapında. Ama asıl tabii biz proteinlerde yani değil mi? Bir kere çok güzel bir röportajında hocamıza Amerikan televizyon ya da radyo kanalıydı tam hatırlamıyorum. Hocamıza röportaj yapıyor. Şu soruyu bir dedi ki işte filancı dedi, laboratuvarda dedi bir bakteri dedi bilmem ne bulunmuş falan böyle ama ipe sapa gelmez bir detay sordu. Hocamız dedi ki çok güzel bir cevap hikmetli maşallah. Mesela dedi bir ev var dedi. O evi tanımak için dedi evin içine girersiniz dedi. Bakarsınız dedi. Dolaşırsınız. Dokunursunuz dedi. Bizzat gözünüze görürsünüz dedi. O evi tanımak için dedi uzaydaki uyduya çıkıp dedi oradan dedi evin fotoğrafını çekip dedi onun üzerinden yorumlar yapılmaz dedi. Yani 350 milyon tane fosil var dedi. Yok dedi ara geçiş formu yok dedi evrim yok dedi yani. Bu inşallah. İşte inşallah çok önemli. Skeptik dergisi editörüyle yapılan röportajmış bu. Çok ünlü bir dergi. Yani dedi uzaydan dedi çıkıp dedi uydudan dedi fotoğrafı çekilip onun üzerinden yok ev şöyle miydi böyle miydi içine girersin bakarsın bakıyoruz dedi fosillere dedi. Evet. Fosillere bakıyoruz dedi yok ara geçiş formu yok evrimi yok artık yok bakterinin şurasında şu mu vardı bu mu vardı diye bir gerek yok. Çünkü evrim yok evrimleştirici bir mekanizma da yok.
Yani fosiller belli bir şeyden sonra zaten yer altında birleşip kaya parçalarıyla bir kalıntı kalıyor zaten belli bir şeyden sonra. Hani mümkün değil yok olması ve 350 milyon dediniz değil mi? Çıkan fosil. Hani burada hiç mi bir tane mi iki tane mi hepsi mi yok oldu yani bu evrime geçenlerin değişim yapanların. Yani mümkün değil zaten böyle bir şey. Onlar da açıklama yapamadıkları için zaten hani henüz bilmiyoruz diyorlar ya da işte tesadüf diyorlar. Daha açıklayamadıkları şeyleri ancak bir şekilde işte insanlara
aksetmeye çalışıyorlar. Başladılar, değil mi?
Uzaylılar evet. Demeye
başladılar. Uzaylıdan geldi canlılık demeye
başladılar. Yani çünkü hepsi... şimdi daha orası keşfedilmedi ya. Şimdi çünkü doğayla ilgili yaptıkları her şey olmadı. Mesela ne kadar keşif yapıldıysa doğayla ilgili. Şu canlıdan geldi, bu canlıdan geldi. Bu bilimsel olarak da hani her türlü detayıyla da açıklandı zaten. Bunun böyle olmadı. Evet. Şimdi hani insanoğlunun daha henüz çok fazla keşfedemediği yere yöneldiler. İşte şu anda uzaydan gelindi diye söyleniyor. Çünkü daha fazla, daha yeni yeni orada hani keşifler başladı, yeni yeni şeyler başladı. O da zaten biraz araştırmadan sonra o da öyle olmadı zaten. Ortaya çıkacak yani.
Yani bu saçma şey olur mu uzaylılar getirdi? Bir de biz şey, de o zaman tamam diyeceğiz. O zaman uzaylılar o zaman şey.
Ya aslında
diyeceğiz.
Çok komik yani güneş durma düşüklüğünün farkında değiller herhalde değil mi? Yani çocuk bilecesi bunu. O açıklama ya da deminden gösterdiği videodaki profesörün o hareketlerini. Yani güler zaten sadece. Yani onu böyle ciddiye alacak bir durumu yok. Yani belli ki o yenilmişliğin ve kaybetmenin vermiş olduğu durumda bir reaksiyon, bir tepki gösteriyor orada.
Peki bir tane daha gösterelim bakın şimdi. Evet. Nerede film? Neyse ben birazdan bulurum. Şimdi bu şuradan geldik buraya. Bu ırkçılık tabii Darwinizmin getirdiği büyük tehlikeler var. Mesela ırkçılık bunlardan bir tanesi. Irkçılığı zaten Adolf Hitler, Alfred Rosenberg faşizmi kuruyorlar ve ırkçılığı Darwinizme dayandırıyorlar. Diyorlar ki yani ırkçılık zaten bilimsel bir gerçek. Darwin de bunu diyor diyorlar. Mesela onunla ilgili bir filmimiz var aslında gösterebilirsek. Neyse ben gösteriyorum. Bakın evrimci Charles Darwin siyah insanlar hakkında ne demiştir? Yani zenciler için ne diyor? Onu görelim hep birlikte. Şimdi diyor ki burada belki de yüzyıllar kadar sürmeyecek yakın bir gelecekte medeni insanlar tamamen yeryüzünde vahşi ırkları tamamen yeryüzünden silecekler. Ve onların yerine geçecekler. Medeni insan dediği beyaz Avrupalıyı kastediyor. Onun dışındaki bütün ırkları, buna Türk milletinin de, Necip Türk milletini de dahil ediyor. Avustralyalılar, Uzak Doğulular, Pakistanlılar, Eskimo'lar hepsini yok edecek diyor. Üstün hayvan diyor, aşağı hayvanları, maymuna yakın olanları yok edecek diyor. Öte yanda insansı maymunlar da kuşkusuz elimine edilecekler. Bakın maymun diyor diğer bütün ırklara. Böylece insan ile en yakın akrabaları arasındaki boşluk daha da genişleyecek. Bu sayede ortada şu anki Avrupalı ırklardan bile daha medeni ırklar ve şu anki zencilerden, Avustralya yerlerinden ve gorillerden bile daha geride olan babun türü maymunlar kalacaktır diyor. Şimdi devam edelim. Bu tabi insanın kökeni kitabında yazdı. İnsanın türeyişi kitabında yazdı. Irkçı fikirleri. Bunu bilimsel olarak nitelendiriyor. Yani insanın maymundan geliyor. Demek ki o zaman daha gelişmiş maymunlarda hayvanlar var. Daha az gelişmiş hayvanlar var. Haşa. Bu fikirleri işte bakın bunlara sebep oldu. Bütün Ku Klux Klan Amerika'daki Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, bu bakın Amerikalı siyahlara yapılan bu zulüm hep Darwinizm sonucunda geldi dünyaya.
Tabii hep bakıyorsunuz mesela siyahi ırkları hep sömürge yapmışlar mesela. Fransa'da evet. Olsun, işte Cezayir'de olsun hep bakıyorsunuz ırklara ırk ayrımcılığı yapılmış. Yani sömürge olarak kullanılmışlar.
İnsan olarak
görünmüyor, hep köle olarak, hep işte ezici insanlar olarak, işkence yaparak hep o şekilde yapmışlar.
Çok
i̇şte
doğru.
Burada Darwinizmin getirdiği evet. Bir
tam kitabını yazar yazmaz başlıyor zaten bu köleleştirme, sömürgecilik. İngiltere gidiyor onun üzerine. Her tarafı evet. Sömürge haline getiriyor. Dediğin gibi orada muazzam bir zulüm yapıyorlar. Bütün paralarını alıyorlar, her şeylerini evet. Alıyorlar ve eziyet ediyorlar. Bu şimdi diğer alıntıyı görelim. Bakın Victoria döneminde yeni olan Darwinizm'di. 1859 öncesinde birçok bilim adamı siyahların beyazlarla aynı türden olup olmadığını vurgulamıştı. 1859'dan sonra evrimsel plan özellikle Afrikalı Amerikalıların beyazlarla olan yakın ilişkilerindeki mücadelelerinde hayatta kalıp kalamayacakları gibi yeni soruların ortaya atılmasına neden oldu. Son derece önemli olan cevap her yerde yankılanan hayırdı. Afrikalı aşağıydı. Çünkü maymunlarla Cermenler arasındaki kayıp halkayı temsil ediyordu. İşte bakın bu mantık muazzam bir zulüm meydana getirdi. Nitekim bir iki gün önce gördük Otobenga olayı var. Evet. Amerika dünyanın medeniyette en çok ileri gittiğini iddia eden ülkesi Amerika. Bir tane Afrikalı pigmeyi alıyorlar. New York'a götürüyorlar. New York'ta hayvanat bahçesine koyuyorlar ve oradaki orangutanlarla maymunlarla birlikte sergiliyorlar. Bakın işte maymun insan arası canlı diye. Adam iki çocuk babası ailesi olan Afrikalı bir yerli. Yani Afrika'da insanlar da değil mi? Allah diyor zaten bir üstünlük yoktur diyor. Biz diyor sizi değişik halklar ve kabileler olarak yarattık diyor. Pigmeler var, Uzak Doğulular var, Eskimo'lar var, değişik insan ırkları var. Onu alıyorlar hayvanat bahçesinin hayvanların arasına koyuyorlar. Millet çoluk çocuk geliyorlar, milyonlarca insan bakıyor böyle alay ederek ederek eziyet ediyorlar zaten. Muazzam bir eziyet var. Onu hayvan olarak görüyor. Ondan sonra o insanlar okullara gidiyor, Darwinizm eğitimi veriliyor. Sonra insanlar iş başına geliyorlar, politikacı oluyorlar. Ondan sonra kan gövdeyi götürüyor dünyada. Yani o çocuk, düşünsenize o genç beyin gidiyor orada hayvanat bahçesinde görüyor insanı. Bu yani zavallı Otobenga'yı. Evet. Ondan sonra gidiyor hayvanat bahçesinden çıkıyor. Tabi siyahları zaten çalıştırıyorlar yanlarında. Eziyet ediyorlar onlara. Onlara her türlü eziyeti yapıyorlar, öldürüyorlar. Ku Klux Klan denen örgüt ortaya çıkıyor Amerika'da. Yaygın çapta katliamlar yapıyor, vahşet meydana getiriyor. Hep bunun neticesinde.
Zaten
hep
dikkat ediyorsanız hani hep böyle şimdi bile etkileri sürüyor. Genelde siyahi ırkların olduğu ülkeler hep geride kaldı mesela bu nedenlerden dolayı. Gelişme gösteremedi. İşte bakıyoruz mesela ne kadar çok açlık ve sefalet olan ülkeler varsa bunların kökenlerindeki ülkeler mesela. Bakıyoruz hani insanlar açlıktan ölen insanlar var mesela. İşte bu hep Darwinizmin getirdiği ırkçılık ayrımı yüzünden. İşte insanlar herkes ayrıldığı için hani bizde şu anda çok fazla olmadığı için bilmiyoruz ama yurt dışında genelde sömürge olup da o şekilde yaşayanlarda hani sen siyahisin, sen zencisin, hatta onlar daha kötü tabirler kullanarak bu ayrımı yaptıkları için bu insanlar da hani ülkelerinde fazla gelişim gösteremiyorlar. Ama bugün baktığınız zaman mesela bu ayrım yapılan insanlarda çok fazla bir ilerleyiş var mesela. Baktığınız zaman hani bu sömürge olan milli takımlara bakıyorsunuz mesela. Kendi kökenlerinden çok temele bir indiğiniz zaman siyahi futbolcular var mesela. Hani bu insanlara çok fazla ayrımcılık uygulandığı için zamanında, şimdi yine o zamana nazaran bayağı farklı. Ama bu Darwinizmin getirdiği ırkçılık ayrımı insanlara o zaman çok büyük işkenceler ve yoksulluklar, sefaletler çektirmiş yani.
Yani tam o şekilde. Nitekim hala bile var. Yani Amerika'ya gidenler bilir. Amerika'da fiili olarak özellikle belli bölgelerinde, kesimlerde hala bu ırkçılık var. İngiltere'de de var. Yine böyle yani ağzıyla söyleyemese bile, çünkü kanunlar artık pek müsaade etmiyor ama
Söyleşti.
O anlaşılıyor. Mesela hala daha New York'ta bazı lokantaya gittiği zaman siyahi gazetelerde çıkıyor. Yakın zamanda da çıkmıştı. Evet. Garsonlar servis yapmıyormuş. Yani fiili olarak yaşanıyor bu ırkçılık. İşte bu ama Darwinist eğitimden kaynaklanıyor. Çünkü Amerika, İngiltere dünyanın %95'inde Darwinizm devlet politikası olarak, resmi ideoloji olarak korunuyor. Ve okutuluyor. Tek yanlı olarak okutuluyor. Siz bir insana, bilinçaltına, genç lise öğrencilerine, üniversite öğrencilerine sen savaşan bir hayvansın. Hayatta kalmak için güçlü olman gerekir. Zayıfları ezmen gerekir. Çatışma ilerlemenin temelidir. Bu mantığı verdiğinde sen üstün bir hayvansın. Bir de aşağı hayvanlar var böyle. Onları da ezmen gerekir diye verdiğinde o zaman neticede tabii o çocuk gidiyor terörist oluyor, anarşist oluyor, komünist oluyor, Mao oluyor, Stalin oluyor. Evet. Yani bu kaçınılmaz. Yine Darwinizm tek yanlı öğretilsin yine aynısı olur ama elhamdülillah maşallah hocamız bunu tek başına 30 yıllık çalışmalarıyla yıktı. Yani bir bilimsel deliller çıkınca hop ne oluyor dediler böyle işte. Ondan sonra yok maymun ayağa kalkınca yemek pişirirken mi insan oldu? Yok otların arasında ayağa kalkınca sıçrayınca mı insan oldu? Böyle son artık zırvalamalar bunlar inşallah. Sonuna gelindi Allah'ın izniyle. İnşallah. Şimdi İman hakikatlere devam edelim mi inşallah?
Edelim hocam.
Evet, balıklarda mesela antifriz üretiyorlar. Bu hakikaten çok büyük bir yaratılış mucizesi. Kimyasal donmayı geciktiren böyle bir kimyasal maddeler kullanıyorlar. Şimdi bu bir kere muazzam bir kimya bilgisi gerektiriyor. Glikoprotein kullandıkları bu maddeler. Güçlü antifriz olan, özellikleri olan bu bileşikleri üretiyorlar ve donmayı engelliyorlar. Çünkü çok soğuk sularda yaşayan balıklar var.
Aynen. Evet. Buzullarda yaşayan balıklar var.
Evet, yani. Normalde donması gerekir. Ama donma, bir buzlanma olduğu takdirde bütün o vücudundaki hücreleri tahrip ediyor.
Zaten bir de şey aslında hani bunda Allah'ın yaptığı bir şey de var. Mesela normalde su donduğu zaman komple donması lazım. Oysa çok soğuk sularda sadece üst kısım hani o rüzgardan eklenen o soğuktan, hani su çok soğuk bile olsa sıfırın altında normale baktığın zaman donması gerekiyor -25'lerde -30'larda. Ama sadece suyun yüzeyi donuyor. Hani su zaten su sıcaklığı çok düşük ama donma yapıldığı zaman da sadece suyun üst kısmında donma oluyor. Yani suyun komple halinde bir donma olmuyor. Bu da işte canlıların yaşaması için bir neden. Bir de bu canlılara ekstradan antifriz gibi kendilerini koruyucu soğuğa karşı etkili bir şekilde kullandıkları için de hayatlarını devam ettiriyorlar. Yani bu da yaratıcının...
Şimdi buzluğa bir su koyduğumuz zaman komple donuyor. Sadece üst kısım değil, komple donuyor ama denizde öyle bir şey yok. Evet. Çünkü canlıların yaşaması için bir alan bırakıyor Allah doğru.
Evet, maşallah. Bir kere dediğiniz yani çok doğru. Buzun üst tarafta donması sadece muazzam bir koruma meydana getiriyor. Evet. Alt taraftan olsaydı hayat hiç olmayacaktı. Ve bu özelliği olan tek sıvı da su.
Evet.
Diğer
evet.
Bütün sıvılarda katı hali sıvı halinden ağır. Normalde değil mi? Herkes bilir. Bardağın içine buz koyduğunuzda hep yüzer.
Evet.
Batmaz aşağıya. Halbuki bütün sıvılarda katı haline geçtiği zaman daha ağır hale gelir. Evet. Ve batar. Evet. Ama Allah özel yaratmış suyu bu özelliklerle ki canlılık olabilsin diye. İşte bunların hepsi bize sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının varlığının net kanıtları, yani çok net bilimsel kanıtları inşallah. Bu mesela balıklardaki antifriz sistemi de, bakın onunla ilgili bir sunumumuz var, onu gösterelim. 8 tane böyle antifriz molekülü üretiyorlar. Ve bilim adamları da antifrizli balıkları, ki antifriz arabalarda kullanılıyor
değil mi? Evet. Soğuk havalarda donmasın cam diye silecek suyuna ilave koydu.
Donmasın diye konuyor değil mi? Evet. Bakın şimdi doğada çok daha iyisi zaten var inşallah. Yapay antifrizler suyun donma noktasını düşürerek arabaların soğuk iklim koşullarında çalışmasını mümkün kılıyor. Yapay antifrizlerin kullanım alanını sınırlandıran en önemli etken zehirli kimyasal içermeleri. Kutup balıklarının sahip olduğu doğal antifriz sistemleri ise zehirsiz ve 300 kat daha etkili. Yani son derece etkili olarak işlev görüyorlar. Kutup balıklarının kanındaki özel bir protein, bakın Antarctic fish, glikoprotein denen bir yapı, glikoprotein, protein yapısı, bir çeşit doğal antifriz olarak vazife yapıyor ve balığın buzlu sularda donmadan yaşayabilmesini sağlıyor. Bu proteinler buz kristallerine bağlanıyorlar ve buzun balığın vücudunda gelişmesine engel oluyorlar. Böylece sıfırın altındaki ısılarda buz kristallerinin oluşmasını önleyerek onları donmaktan korurlar değil mi? Kutuplarda eksi 30, eksi 40, eksi 50 derece soğukluk var.
Evet.
Bazı bölgelerde. Buz kristalleri yassı altıgenler şeklindedir. Altı kenarına diğer altıgen buz moleküllerinin birleşmesiyle genişler ve futbol topu üzerindekine benzer bir desen oluşturuyorlar. Ancak antifriz molekülleri bu mevcut buz kristallerinin arasındaki boşlukları doldurarak ve buz moleküllerinin birbirine bağlanarak genişlemelerini engelliyorlar. Bakın çok özel bir yapısı var ama ona uygun olarak yaratılmış zaten yani bu. Şimdi değil mi? Kimya bilgisi gerekiyor. Bir de bilim adamlarına sorsalar ya öyle bir molekül meydana getir ki ve bu molekül o canlının vücudunda da DNA'sında olsun, geninde olsun mümkün değil bu. Ancak doğaya bakarak, onu taklit ederek bilimde ilerleme sağlanabiliyor. Antarktik balıklarının kanında bulunan doğal antifriz zehirli olmadığı ve büyük miktarlarda üretilebildiği için bilim adamları bu maddeyi organ nakillerinde dokuların korunması için kullanmayı planlamaktadırlar. Bakın onu alıp, evet, değil mi? Teknolojide tıpta kullanılıyor. İnsandaki kan pıhtı hücreleri 4 derece civarında soğutulduğunda zarar görüyorlar. Antifriz glikoprotein kullanılmasıyla balıklarda olduğu gibi naril hücre zarlarının parçalanmasını engellemek amaçlanmaktadır. Böylece nakli yapılacak organları daha düşük ısılarda bozulmadan korunması mümkün olabilecektir. Yani normalde öyle bir madde yok üretilebilmiş. Zehirli oluyor zaten yani verdiğiniz zaman dışarıdan zehirliyor, zarar veriyor. Halbuki bu doğada en güzel şekliyle var maşallah. Hem zararı olmuyor hem de yüksek ısılarda o buzun kristallenmesinin önüne geçiyor araya girerek inşallah. Kutup balıklarının sahip olduğu tek bir özellik antifriz glikoprotein üzerine yazılmış olan kitap. Bakın onun üzerine de kitap yazmışlar. Fish antifriz proteins diye balık antifriz proteinleri. Kitap konusu yani bu. Çalışma konusu bilim adamlarının. Şeytandan Allah'a sığınırız. Gerçekten hayvanlarda da sizin için bir ders ibret vardır diye buyuruyor Allah. Maşallah.
Maşallah.
Yani bu formülü kim bilebilir? O formülü sentezleyecek bir geni kim yaratabilir? Ve bunun adım adım olması da imkansız. O glikoproteindeki siz bir tek amino asidi değiştirin. İşlem görmüyor.
Evet.
Demek ki öyle deneme yanılma metoduyla olamayacak bir şey. Zaten öyle bir mekanizma yok. O bir anda o balıkta var olması gerekiyor. Nitekim ilk balıkta var olması gerekiyor. Aksi takdirde o balık o soğuk ortamda yaşayamaz.
Ve o şekilde de zaten çoğalamayacağı için de doğal olarak hani o sistem olmasa yaşayamayacak, yaşayamadı mı çoğalamayacak, bu türlerde olamayacaktı. O yüzden dolayı hani o denge çok güzel ayarlanmış zaten ilk olduğu günden beri.
Evet. Mesela kutup balıklarına has bir özellik değil mi bu özellik? Orada bir soğuk olacağı biliniyor.
Evet.
Orada onun yaşayabilmesi için bu özelliğe,
evet,
sahip olmuyor.
Diğer balıklarda yok mesela.
Ve Allah,
evet,
onu da ona göre yaşayacağı ortamdaki bütün özellikleri vererek yaratıyor. Ve bir tane özelliği, o kutup balıklarındaki bir tane özellikten kaynaklanarak bir tane kitap yazılıyor. Değil mi? Yani bilim adamları yıllarca araştırma yapıp onun vücudundaki sadece antifriz özelliğinden kaynaklanan bir kitap yazıyorlar. İçine ne kadar büyük bir müzeler var. Evet. Ve her bir detayına girdikçe zaten oradaki Allah'ın yaratılışı, mükemmel yaratışını detaylarını zaten görebiliyoruz inşallah.
Her canlı farklı ortam için işte farklı yaşam, evet, koşullarında ona göre yaratılmış. Yani hepsinin tam böyle şey yerinde diyorsun. Yani bu canlının yeri gerçekten burasıymış diyorsunuz hani baktığınız zaman. Çünkü yerine tüm koşullar ona, hayvanın özellikleri ona göre, her şey ona göre. Tam yani her şey yerinde ve olması gerektiği gibi. Yani ne biri yanlış yerde, niye ne diğeri bir başka yerde.
Tabii çölde yaşayan bir canlı tamamen çöl ortamına uygun bir şekilde yaratılmış. kutuplarda yaşayan tamamen kutuplara göre yaratılmış değil mi? Devenin evet. özellikleri var. Evet. Tam böyle çöldeki yaşama uygun bir şekilde.
Başka bir canlı da yok mesela yani o evet. şekilde. Hani suyunu depolaması, ayaklarında nasır olması devenin mesela. Başka bir canlı da yok kirpikleri, bu özellikler, kirpikleri. Yani
özellikleri ona
göre. Sindirim sistemi, dikenli yiyecekleri sindirebilmesi. Buradan şunu da anlıyoruz ki bu canlıların hiçbiri kendi vücutlarındaki bu özelliği kullanamazlar. Kendi kararlarıyla ya da değiştiremezler. Evet. Değil mi? Kendi vücudumuzdan biliyoruz. Evet. Şimdi organlarımızı düşünelim. Kalp, akciğer, nefes almamız, kalp atımı. Bunların hiçbiri bizim kontrolümüz değil. Kontrol edemiyoruz. Ama ömrümüzün sonuna kadar mükemmel bir şekilde çalışıyor. Mesela kalbi düşünelim. Kalple ilgili bir videomuz vardı. O da hazırlanabilirse izleriz inşallah. Kalbimiz ortalama dakikada 70 kere atıyor.
Evet, evet.
Ve günde kan 1000 tam devir yapıyor vücut içinde. Ya bu şu demek, 100 trilyon hücremiz var vücudumuzda. O 100 trilyon hücrenin her bir hücresinde günde 1000 kez, değil mi, besin aktarılıyor.
Evet.
Orada oksijen veriliyor, işte atıklar alınıyor. Mükemmel bir sistem var ve kalp evrimi tek başına darmadağın eden bir organımız. Tek başına. Evet. Kalp de indirgenemez kompleks bir organdır. Yani bir özelliğini alırsak biz kalbin çalışamaz. Kalpte mesela hazır mı? Yok tamam. Şey vardı, embriyonun kalp atımı vardı. Onu izleyebiliriz inşallah. Kalpte elektrik üretiliyor.
Evet, evet.
Şimdi bu çok mucizevi bir şey. Yani değil mi? Bir organellerden bahsediyoruz. Hücre, organik bir yapı elektrik üretiyor. Ve sodyumla potasyum elementlerini kullanarak üretiyor bunu. Şimdi kalpte ve kalbin çevresinde sodyum ve potasyum atom maddeleri var, elementleri var. Ve bu atomlar eksi yükleri yok bunların, elektronları yok ve fazladan bir protonları olduğu için fazladan elektrik yükleri var. Ve bu alışveriş esnasında hücreler potasyum ve sodyum alışverişi esnasında yük çok fazla artıyor ve ani bir tepkime girerek elektrik oluşuyor.
Evet.
Yani şimdi bu elektriği biz hiçbir şekilde kontrol edemeyiz. Ve bu kademe kademe de gelişecek bir organ değil. Evrimcilerin iddia ettiği gibi güya. Çünkü oradaki o alışverişlerdeki o hücrelerdeki biraz eksik olsa, değil mi? Tüm hücrelerin, kalbimizin etrafındaki tüm hücreler bu özelliğe sahip olmasa kalp atamaz. Tabii. Canlılık hiç başlamaz.
Bir de şöyle bir şey var. Hani buna benzerini yapmaya çalışıyorsunuz yapay kalbi. Ne kadar yapmaya çalışsanız da yapamıyorsunuz. Mesela geçenlerde onu da görmüştük. Yapay kalp yapılırken adamların şaşırdığı nokta diyorlar ki yani o diyor ıslak işte yumuşak bir yapısının olması ne diyor kendi kendine kasılabilmesi diyor kanı pompalaması ve diyor o kan giderken sonuçta bir yerden temiz kan bir yandan da kirli kan gelip gidiyor mesela bunlar devir daim şeklinde oluyor ve bütün vücuda gidiyor ve bu da kasılma sonucunda oluyor yani kalbin kasılma hacmi var. Oysa yapay kalpte bunu yaptıkları zaman o iki karıncıkla yapıyorlar aynı gerçek kalpteki gibi fakat arasına bir motor yerleştirmek zorunda kalıyorlar. O da dışarı doğru iç kısımdan dışarı doğru ittirip kasılmayı sağlasın diye. Fakat bunu da sürekli yapamıyorlar. En fazla 5 yıl diyorlar hani atsa bir kalp yapay kalp çok iyi görüyorlar bunu. Oysa bizim kalbimiz ortalama 60-70 yıl kadar mesela atıyor ve 100 birkaç kez milyar kez atıyor mesela. Yani.
Evet.
O yüzden dolayı hani bunun sistemi de yapılmıyor. Mesela elektrik üretimine gelelim aynı şekilde. Yapay kalpte ne yapıyorlar? Bir tane kan bölgesine yapay pil koyuyorlar ve dışarıya da radyo dalgalarını alan büyük bir pil bağlıyorsunuz. Oradan aldığı elektriği kalple kan atışına çeviriyor. Oysa normal insan kalbinde o elektriği deneyim mesela kendisi üretiyor ve bütün vücuda, bütün organlara gerektiği gibi yani nasıl olması gerekiyorsa o şekilde kanla besleyerek o şekilde devam ediyorlar. Evet. Biz farkında olmadan.
Elektrik üretiyoruz ya. Bu elektriğin üretildiği yerde herhangi bir teknolojik bir malzeme yok değil mi? Kablo yok, bakır kablo evet. yok. Bir sistem yok yani radyo dalgaları yok. Normal bildiğimiz et parçaları. Değil mi? Orada böyle yani o et parçalarının elektrik üretmesi zaten başlı başına çok büyük bir mucize. Hani böyle yani o kalbin içinde elektrik üretiyor, o şekilde atmasını sağlıyor, karınlık çalışıyor. O zaten elektrik var başlı başına. Yani vücudumuzun içerisinde bir elektrik sistemi var. Beyinde var, kalpte var.
Evet.
Çok büyük bir mucize zaten bu teknoloji.
Yani hiçbir kaynak şey olmadan, dışarıdan bir kaynağa evet. ihtiyaç duymadan, işte ne bileyim barajlardı, frizdi bilmem neydi onlara ihtiyaç duymadan direkt elektriği vücudu kendi gerektiği gibi kendisi üretebiliyor.
Yani o elektriğin üretilmesi hakikaten aklını alıyor insanı. Yani ben şöyle bir kere ameliyatlara giriyordum. Yani yurt dışında kalp ameliyatlarına giriyordum. Kalp bypass ameliyatı yapılacağı zaman soğuk ve önce damardan bir kimyasal veriliyor ve buzlu suyla donduruluyor böyle. Ve cerrah onu eline alarak üzerinde çalışmaya başlıyor. Koroner damarlardan ameliyat yapacağı zaman adamın kalbi, yani hastanın kalbi duruyor. Dolaşımda makineye alınıyor böyle. Dışarıdan temizlenerek tekrar vücuda geri veriliyor. Atmayan bir kalp var yani saatler boyunca. Sonra ısıtıyor, ameliyat biterken kalbi ısıtıyorsunuz siz tekrar. Bu kalp böyle elinizin arası. Ben çünkü en kıdemsiz asistan olduğunuz zaman kalbi size tutturuyorlar. Elimde tutuyordum böyle. Çok büyük iman hakikati. O elimde duran kalp birden böyle plump, plump, plump, plump, plump atmaya başlıyor. Ve insan hayata dönüyor maşallah. Evet, yani o kadar mükemmel yaratılmış ki saatlerce atmıyor kalp. Suyun içinde yani böyle işte ameliyat yapılıyor üzerinde, damarlar dikiliyor, cerrah işini bitiriyor. Ondan sonra uygun koşullar sağlandığında kendi kendine tekrar atmaya başlıyor. Yani mükemmel bir elektrik sistemi mekanizması yaratmış Allah. Kalbin hücreleri, şimdi kas hücreleri var. Onun içinde damar hücreleri oluşuyor. Bakın aynı hücre topluluğu içerisinde herkes görevini biliyor. Çünkü genetik yapı buna göre yaratılmış. DNA'da genler var. O genler aktive olduğunda o hücre bambaşka bir hücre, damar hücresi meydana getiriyor. Veya bambaşka bir hücre, kas hücresi meydana geliyor. Veya elektrik sinyallerini oluşturan hücre meydana geliyor. Ama hepsi kendi yerini, tam olması gerektiği yeri biliyor. Mesela elektrik oluşturan hücreler sağ kalbin iki tane kulakçığı var, iki tane karıncığı var kalbin. Karıncıklar vücuda ve akciğerlere kan gönderiyor. Kulakçıklar da gelen kanı, akciğerlerden ve vücudun toplar damarlarından gelen kanı karıncıklara iletmekle görevli. Şimdi sağ karıncıkta, sağ taraftaki karıncıkta bir bölge var. Orada özel hücreler var. O hücrelerin görevi sürekli olarak elektrik üretmek. Bu hayat boyu bu. Yani siz uyusanız, yatsanız hiç fark etmiyor. Onlar sürekli orada elektrik akımı üretiyorlar. Bu elektrik akımı mükemmel bir şekilde bütün kas hücrelerine ve zamanlı olarak yani böyle mükemmel bir zamanlamayla dağıtılıyor. Çünkü zamanlamada mesela geçenlerde konuşmuştuk. Bir ara durak var. Orada elektrik sinyali 0.12 saniye gecikmeye uğruyor. Bu 0.12 saniye değil de 0.15 ya da yarım saniye olduğunda bütün denge bozuluyor, ölüyor. İnsan yaşayamıyor. 0.12 olması gerekiyor. Kim bilebilir bunu? Yani 0.12 saniye gecikme olduğu söylendiği zaman bir insan ancak onun öyle olduğunu bilebiliyor. Evet. Ben de öyle, herhangi bir profesör de öyle. 0.12 saniye olduğunu bilmeden önce ne kadar gecikme olması gerektiğini bilemez. Ama onu bilen bir akıl var. İşte Allah'ın aklı bu. O yetmiyor mesela böyle. O bütün kasa eşit olarak dağılıyor ve tek bir orta, tek bir merkezden çıkması gerekiyor. Yani birkaç tane farklı merkez olsa kalbin muazzam bir düzensizlik meydana gelecekti ve çalışmayacaktı. Nitekim böyle hastalıklar var. O yukarıdaki merkezin yerine aşağı karıncıkta elektrik üretilmeye başlanıyor. Hemen kalp atımları düzensizleşiyor. İşte aritmi dediğimiz ve öldürücü aritmiler meydana geliyor ve ölüm meydana geliyor. Bu küçücük bir düzensizlik. Sonra tıp fakültesi ilk girdiğimizde birinci sınıfta deney yaptırıyorlardı. Kurbağa kalbini vücudun dışına alıyorduk anestezi yaparak kurbağaya. Kurbağa kalbi vücudun dışında da atıyor. Acayip şaşırmıştım yani. Kalbi çıkartıyorsunuz vücuttan. Tak tak tak tak atmaya devam ediyor. Hiç fark etmiyor. Devam ediyor atmaya. Allah o kadar mükemmel bir yaratılış yaratılmış ki elektrik mekanizması her şeyi o kadar mükemmel ki içinde. Dolaşımda olmamasına rağmen, kan dolaşımı olmamasına rağmen bir süre atmaya devam ediyor, edebiliyor. Vücut dışında da atmaya devam edebiliyor. Yani
kasılmalar yapıyor ve şöyle bir şey var. Şimdi mesela bilimi o kadar genişlettik, teknoloji o kadar genişledi. Hani her şey şu anki konumlar her şey çok gelişti önceye göre. Çünkü hani artık 20. yüzyıldayız diyoruz. Bilgisayar çağı diyoruz. Hani her şeyin artık üstün olduğu teknoloji çağındayız diyoruz. Ama hani ne kadar ilerlese de insanlar belli bir şeye kadar yapılabiliyor. Mesela hiçbir şeyin taklidi yapılamıyor. Her şeyi geçtim. En küçük şöyle düşünelim. Mesela hocam bilirsiniz, doktorsunuz çünkü. Şu var mesela, siz bir ameliyat yaptığınız zaman hani Allah'ın verdiği şeyin aynısını tekrardan yapamıyorsunuz mesela. En küçük bir dikiş olduğu zaman bile burayı yani yaratılıştan itibaren insan vücudunun bir yapısı var. Bozuldu mesela, bir kesilme oldu, bir şey oldu. Bunda dikiş yapılsa bile aynı şeyi mesela aynı oranda aynı şekilde alamıyorsunuz. Hani insan eliyle o yapılan bir olmuyor. Ne bileyim ya, orada belli bir süre olunca ağrısız olabiliyor. İşte ne bileyim, soğuğa karşı duyarlı oluyor. Değişik değişik şeyler oluyor ve yani Allah'ın yarattığı şekilde kusursuz bir biçimde olmuyor. Hani bu da işte hani onun ne kadar kuşkusuz iyi bir yaratıcı olduğunu, hani eşsiz yarattığını insanoğlunu ve diğer canlıları ve hiçbir şekilde taklit edilemediğini gösteriyor.
Doğru. Hatta bazen şu hataya düşüyorlar. Haşa, Allah bir kere yarattı. Haşa, Sonra bıraktı gibi böyle bir tamamen yanlış bir düşünce var. Halbuki öyle değil. Allah bize bildiriyor. Allah anan yaratmaya devam ediyor. Mesela şimdi o ameliyathanedeki duran kalp orada tekrar atmaya başlıyor ama Allah dilese atmaz o. Yani evet. Allah dilediği tabii. için Allah atıyor. Allah'ın gücüyle atıyor inşallah. Allah şimdi, atmasını emrettiği evet. için evet. o insanın ömür verilmiş. O ömrü yaşayacak atmaya devam ediyor. Atmasa bitti zaten yani evet. ölüm gerçekleşiyor orada.
Evet. Kalbi çıkarmışsın durmuş çünkü artık.
Evet. evet. İnşallah.
Şeyde
evet.
mesela çok uzun bir pardon hocam böldüm de şeyde mesela uzun bir tedavi vardı. Arnold Schwarzenegger'le şimdi bizden bildiğiniz mesela Peker Açıkalın da aynısını olmuştu. Kalbi bağımsız şekilde buzda tutuyorlar. Buzun içinde ve günlerce o şekilde kalıyor. Yaklaşık 20 küsür gün sanırım öyle kalmış mesela. Ve daha sonra bu kalp aynı şekilde yapıp yine kullanabiliyorsunuz. Normalde hani belli bir şeyden sonra düşündüğünüz zaman dersiniz ki hani bu vücuda kan pompalanması lazım, bu kalbin işlevi yapması lazım. Ama hani Allah istediği zaman ve onun yaptığı şey yine aynı şekilde belli bir zaman geçmesine rağmen yine kullanılabiliyor ve şeylerin özelliklerini kaybetmeden devam ettirebiliyorsunuz.
Maşallah yani. Evet. Başka organlarda da başka şeylerde de kullanılıyor. Mesela kemik iliği nakli, ben kemik iliği nakli geçirmiştim. Şimdi Amerika'daki kemik iliği nakil hastanelerinin özel derin donduruculu bölümleri var. Orada mesela hastadan tedbiren başkasından kemik iliği nakli alacağı zaman kendi kemik iliği nakli kendi kemik iliği hücreleri alınıyor ve donduruluyor derin dondurucuda. Evet. O yıllarca sonra da kullanılabiliyor. Evet. Oradan çıkartıp tekrar vücuda enjekte ettiklerinde normal ısıya getirip yine o kemik iliği nakli hücreleri gidip yerini bulup çok büyük bir mucize. Normalde damardan veriyorlar kemik iliği hücrelerini. O hücre ki genelde kök hücre oluyor artık, kök hücreyle yapılıyor. Gidiyor dolaşımda yolunu buluyor. Gidiyor kemik iliği ne yerleşiyor? Kemiğe yerleşiyor. Orada kemik iliği oluyor ve kan hücrelerini üretmeye başlıyor. Ya kardeşim kim sana söylüyor yani nereye gideceksin?
Ve özelliğini kaybetmeyeceksin.
Yani bir hücreyi yani. Düşünün, milimetrenin %1'i büyüklüğünde kan dolaşımına verilmiş. 100 bin kilometre damar ağı var. O hücre turluyor böyle damarların içerisinde. Ama kemik iliğine geldiğinde, kemiğe geldiğinde ya diyor dur ben burada diyor benim görevim var diyor. Benim diyor kemiğe yerleşmem gerekiyor diyor. Gidiyor kemiğe yerleşiyor ve orada kemik iliği şeklinde farklılaşıyor. Yani belirli genleri aktive oluyor DNA'sının üzerinde. Ve bundan kırmızı kan hücreleri üretmeye başlıyor mesela. Ve akvivarlar üretiyor. Yani bunu kim söylüyor ona? Kim yapıyor? Yani bunun tabii bilimsel mekanizmaları yaratılmış Allah tarafından ama bunların yaratılması bir mucize zaten.
Evet. Tabii.
Yani evet. o aktive olan genler, o hücrenin orada yerini bilip oraya yerleşmesi. Bunlar yani Allah'ın çok büyük yaratmasının çok büyük delilleri inşallah. Ve insana da hizmet ettiriyor tabii tıp bilimi olarak geri dönüyor bunlar inşallah. O hücre eğer onu yapamazsa kemik iliği nakli yapılamaz. Kemik iliği nakli yapılamazsa yüz binlerce, milyonlarca lösemi hastası, işte kan kanseri olan hasta veya birçok daha başka hastalıkta da kullanılıyor kemik iliği nakilleri. Hayatını kaybedecek. Allah onu o mekanizmayı da yaratarak inşallah tedavisine de vesile kılıyor. Tabii şifayı veren Allah o şekillere şifa veriyor. Organ nakilleri de aynı şekilde. Mesela siz bir böbrek hastasına, ki var belki şu anda dinleyenler arasında da vardır böbrek hastaları, Allah şifa versin inşallah. Böbrek alıyorsunuz bir başka vericiden, bir vericiye naklediyorsunuz. Ama onların dokuları uygun değil. Dokuları uygun olmadığı için başkasının organı sizin vücudunuza geldiğinde bağışıklık sisteminiz derhal onu yabancı bir madde olarak algılayıp tahribata geçiyor. Çünkü onu yabancı olarak görüyor, düşman olarak görüyor. Onun üzerine programlanmış, yaratılmış Allah tarafından ve saldırıyor. Bunun önüne geçmek için bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar veriyorlar. Nitekim kemik iliği nakli olduğumda başkasından aldığım için bana da verilmişti. Ve yıllarca, tabi bunların da çok yan etkileri var. Ama şöyle oluyor, bağışıklık sistemini siz bastırdığınız zaman yere dokuyu yavaş yavaş artık böyle zaman içerisinde birdenbire saldırmayıp baskılandığı için tanımaya başlıyor. Arkadaş oluyorlar. Bu da çok büyük bir mucize. Ve sonra yıllar içerisinde ya diyor sen aslında yabancı değilsin diyor. Sen de bizdensin diyor. Ya bir nevi inşallah. Ve ona zarar vermiyor. Alışıyor ona. Şimdi bu da bir mucize. Allah bir de böyle bir mekanizma yaratmış maşallah. Değil mi?
Maşallah, evet.
Bağışıklık sisteminde ki organ nakli yapılabiliyor böyle bu şekilde. Ve insanın faydasına kullanılabiliyor. Yani Allah maşallah sonsuz akıllını ve sonsuz sanatını her yerde her şekilde gösteriyor maşallah.
Evet hocam. Sohbet güzel gidiyor da kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Ondan sonra tekrar birlikteyiz. Evet kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. En son kalpte kalmıştık ilk yarı.
Evet.
Kalple ilgili...
Bir de şunu söyleyelim, o da bir muhteşem yönü kalbin. Kendi kendini yenileyebilen tek makine. Bütün atomları hayatımız boyunca defalarca yenileniyor. İlk başladığı andaki kalp değil. Bu aslında başka organlar için de geçerli. Mesela derimiz de aynı şekilde. Her 6 ayda bir aslında yani başka bir deri var. Yani insan aynaya baktığında falan, kendini hep aynı zannediyor ama atomlar hep yenilenmiş oluyor. Kalp için de geçerli bu.
Karaciğer de öyle mesela 6 ayda bir kendini yeniliyor. Bu da işte kalbin demek ki kendi yenilemesinden bütün vücutlara o şey sistemi verdiği için de kan dolaşımını sağladığı için de bütün organlar aslında kendi sürekli yenileyebiliyorlar.
Maşallah evet. Doğru söylüyorsun. Şimdi kalple ilgili filmimiz var. Bak görüntü niye gitti?
İnsan vücudunun en hayati organlarından biri de hiç kuşkusuz ki kalptir. Kalp, vücudun en güvenli yerlerinden birine yerleştirilmiştir. En önemli organlardan olan kalp, yine özel bir tasarımla göğüs kafesinin içinde yer alarak dışarıdan girecek darbelere karşı korunmuştur. Henüz anne karnındayken atmaya başlayan kalp, dakikada 70-100 atışlık bir tempoyla yaşam boyunca hiç ara vermeden çalışır, her çarpma arasında sadece yarım saniye dinlenir ve bir gün içinde yaklaşık 10 bin kez atar. Bu rakamı insan ömrünün uzunluğunu göz önüne alarak değerlendirirsek, karşımıza hesaplamakta oldukça zorlanacağımız bir rakam çıkacaktır. Yaklaşık 255 milyon. Kalp, kirli ve temiz kanın birbirlerine karışmadan vücudun farklı bölgelerine pompalanmasını sağlayan 4 farklı odacığıyla, emniyet sübabı görevi yapan kapakçıklarıyla son derece hassas dengeler üzerine kurulmuş bir tasarıma sahiptir. Tüm bu özelliklerde görüldüğü gibi kalpteki yapı bize ondaki kusursuz tasarımı yani yaratılmışlığı gösterir ve kendisini yaratanı tanıtır. O alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah bir Kur'an ayetinde şöyle buyurur. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O, her şeyin üstünde bir vekildir.
Evet, maşallah.
Maşallah. Şimdi, tabii kalpteki hücreler bu akımı, değil mi? O senkronizasyonu kendileri ayarlayamazlar, belirleyemezler. Evet. Akılları, şuurları olmayan hücrelerden bahsediyoruz. Onların da içinde atomlardan oluşuyor da nihayet. Ama kalp yine mükemmel şekilde hayatımızın sonuna kadar atmaya devam ediyor. Şimdi kalpte bir de basınç ayarlanması var. Yani kalbimizin bir kere yeri o açıdan çok önemli. Şimdi evet. Ayağımıza kadar giden geniş damarlar da var. Beynimize, gözümüze giden gözle göremediğimiz kılcal damarlar da var. Ama hepsine gidiyor kan. Hepsine ulaşıyor. Tüm hücrelere ulaşıyor. 100 trilyon hücreye de kan ulaşıyor. Yani o damarlara kan gönderilmesi çok hassas ve mucizevi bir olay. Çünkü o damarlar hemen yırtılabilir, şey yapabilir, değil mi? Parçalanabilir. Mükemmel bir uyum içinde onlara da kan gidiyor. Ve mesela biz efor sarf ettiğimizde kalbimiz hızlanıyor. Evet. Ama o damarlara yine bir şey olmuyor.
Evet.
Beynimize, gözümüze hiçbir şey olmuyor damarlara.
Evet. Mesela insanda öyle. Mesela şeylerde bazı hayvan türlerinde bu jaguarlarda, panterlerde falan çok süratli koştukları için ya 120 kilometreye varan hızla koşabiliyorlar mesela. Ama dikkat ederseniz belli bir süre koşabiliyorlar. Çünkü o kan hızını fazla atım yaptığı için beyindeki damarlarda patlama oluyor ve bunun sonucunda da hayvan hayatını kaybediyor. Ama insan onun ne kadar süratle koşarsa koşsun yani kendi koşabileceği kapasitenin ya da kendi hızını hiçbir şekilde bu şeyle karşılaşmıyoruz mesela.
Evet. Evet.
Bu da büyük bir mucize.
Kalp bağımsız çalışmıyor. Kalbin işlemini denetleyen merkezler var beyin sapında. şimdi alıcılar yerleştirilmiş damarların içerisine, belli damarların içerisine. Bunlar her an anan kandaki oksijen miktarını ölçüyorlar ve kan basıncını ölçüyorlar. Yani hem kan oksijen miktarını ölçenler var, hem kan miktarını ölçenler var, kan basıncını ölçenler var. Ve bu sürekli olarak ayarlanıyor. Yani mesela şimdi otururken değil mi, kalbin fazla çalışmasına ihtiyaç yok ya da evet. Uyurken diyelim, değil mi? Bütün metabolizma düşüyor. Yine çalışıyor ama minimuma indirilerek yani böyle. Çünkü bütün organların, kasların ihtiyacı azalıyor. Dolayısıyla oksijen ihtiyacı düşüyor. Kandaki oksijen miktarı uykuda az bir şeyde kalbin düşük randımanlı çalışmasıyla sabit tutulabiliyor. Koşarken mesela oksijen miktarı, oksijen hızla tüketilmeye başlıyor kas sistemi tarafından. Şöyle bir ayarlama yapılıyor vücutta. İç organlara giden kan oradaki damarların kasılmasıyla kaslara yönlendiriliyor. Kaslara. Ve oksijen miktarını sabit tutabilmek için beyin sapındaki merkezler hem nefes alıp vermeyi hızlandırıyorlar hem de dolaşımı hızlandırıyorlar. Kalp atım hacmi, atım hızı onun için 150'lere hatta 180'lere çıkabiliyor. Spor yapıldığında, efor sarf edildiğinde yüksek miktarlara çıkıyor ki oksijen hep sabit kalabilsin. Hücrenin ihtiyacı olan oksijen. Ama bunun emirleri de hep beyinden geliyor. Yani iç içe geçmiş öyle sistemler var ki bunların hepsi en baştan itibaren var olmak zorunda. İşte bu evrimi paramparça ediyor bu sistemlerin, mükemmel sistemlerin varlığı. Yani kalp var, oksijeni ölçen alıcılar var. Bunlar beyin sapına sinyal gönderiyor. Beyin sapı ha diyor, oksijene ihtiyaç var diyor. Hemen kalbe daha hızlı çalış diyor. Ve damar sistemi var 100 bin kilometre damar ağa. Bütün kan dağılımı ayarlanıyor. Mesela iç organların ihtiyacı olmadığı için spor yaparken kaslara gidiyor. Tam tersi yemek yediğimizde mide doluyor değil mi? Yemek yiyoruz. Bu sefer kaslardan alınıyor. İç organlara yönlendiriliyor. Hava soğuk olduğunda derimiz morarır. Herkes bilir böyle değil mi? Bunun sebebi deriden alan derideki kan damarları büzüşür. Deriden alınır kan ve hayati iç organlara götürülür. Ve böylece hem deriden ısı kaybının önüne geçilmiş olur hem de hayati organların kanlanması arttırılır önlem olarak. Yani bunlar muazzam sistemler maşallah değil mi? Allah'ın sonsuz aklını ve sonsuz sanatını evet. Gösteriyor. Bir kere vücudumuzda bir termometre olması gerekiyor. Her an ısıyı ölçecek. Bu da var. Hipotalamus denen bir bölgesi var. Sürekli olarak hayatımız boyunca ısı, hastalık halleri hariç hep 37'ye getiriliyor. Yani dışarıdaki ısı ne olursa olsun, dışarıdaki ısı 40 derece oluyor çölde, 50 dereceye çıkıyor hatta değil mi? Evet. Isı. O zaman da terleme sistemleri devreye giriyor, birçok sistem devreye giriyor, deri kızarıyor, kan deriye hücum ediyor ki ısı kaybı artsın diye. Ve 37'de tutuluyor. Zaten ölüm gerçekleşir. 40-42'lere çıktığında ölüm gerçekleşiyor. Ya da buz gibi hava oluyor böyle dışarıda, çok soğuk oluyor. Bu sefer de işte deride morarma meydana geliyor. Kaslarda kasılma, titremeler meydana geliyor ki ısı üretimi arttırılıyor. O ısı arttırmanın üretimiyle de yine aynı ısıya getiriliyor. Yani o kadar mükemmel sistemler ki bunlar en baştan itibaren insanın DNA'sında kodlanmış olarak var. Hazreti Adem'den itibaren. Yani tüm canlıların özellikleri o canlı türünün ilk yaratılan çiftinden itibaren evet. Allah tarafından yaratılmış. Maşallah.
Çok maşallah. Güzel bir şekilde evet. Bunlar kalbinde zaten mucizesi anlat bitmiyor. Hani her gün başka bir özelliğinden bahsediyoruz. O yüzden kalbinde mucizesi ya insan yani Allah'ın yarattığı bedenin mucizesi, vücudun mucizesi anlat zaten bitiremeyiz. Maşallah. Bu şeye ilgili değinmek istiyordum ben bu. Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerinle ilgili. Bununla ilgili bir görsellerimiz var. Bir bakalım isterseniz. Ondan sonra bunun üstünde biraz konuşalım. Hani çıktığına dair ve geleceğine dair hadisler var bunlarla ilgili. Yani Peygamber Efendimiz de bunu hep dile getirmiş. Hadislerde Hazreti Mehdi'nin çıkışıyla ilgili. Buna ilgili isterseniz bir videoyu izleyelim. Ondan sonra konuşalım.
Tamam. İmam Rabbani tarafından bildirilen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alameti. Boynuzu andıran iki uçlu yıldızın çıkışı. Vaat edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde ahir zamanda gelmesi beklenen Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış alameti olarak belirttiği ve İmam-ı Rabbani'nin de detaylı olarak tasvir ettiği iki dişli münevver. Fazla parlak, aydınlık bir boynuz çıkar ifadesi 24 Şubat 2009 yılında yani Hicri 1430'da dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızına işaret etmektedir. İmam-ı Rabbani bu yıldızın diğer özelliklerini de ayrıntılı olarak bildirmiştir. 1. İki dişli. O sütunun üst tarafında da iki başı var. İki dişe benziyor. Lulin kuyruklu yıldızının arka kısmındaki kuyruğun çatallı olması, hadisteki iki dişli ifadesiyle birebir bağdaşmaktadır. 2. Münevver, fazla parlak, aydınlık. Şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Hadiste bahsi geçen münevver, fazla parlak, aydınlık sıfatı, Lulin kuyruklu yıldızının dünyaya yaklaştıkça 6 yıldız parlaklığı kadar artan parlaklığına işaret etmektedir. 3. Bir boynuz. Şark tarafında meydana çıkan o beyazlık, önceleri nurlu bir sütun halindeydi. Sonra ona bir eğrilik geldi, boynuz şeklini aldı. Lulin kuyruklu yıldızını diğer kuyruklu yıldızlardan ayıran en önemli farklılığı, çekirdeğin ön kısmında, yani ilerleme yönünde de bir kuyruğun bulunmasıdır. 4. Sabitlerin seyri mağripten, batıdan, meşrikadır, doğuyadır. Bu ifade, gök cisimlerinin dönüş yönüne işaret etmektedir. Nitekim bütün gök cisimleri, mağripten, yani batıdan, meşrika, yani doğuya hareket etmektedir. 5. Onun her günkü irtifi, yani geçiş yönü ise, meşrikten, doğudan, mağribedir, batıyadır. Burada ise onun her günkü irtifi, geçiş yönü ise denilerek, Lulin kuyruklu yıldızının diğer gök cisimlerinden farklı olarak doğudan batıya doğru hareket ettiği bildirilmiştir. Bu kuyruklu yıldızın çok önemli bir diğer özelliği daha bilim adamlarınca açıklanmıştır. Bu yıldız bir daha en az 1000 yıl sonra yeniden dünyanın yakınından geçebilecektir. Oysa bu mümkün olmayacaktır. Çünkü hadisler ve ehli sünnet alimlerinin yaptıkları değerlendirmelere göre Hicri 1500'le birlikte İslam ümmetinin ömrü de bitmiş olacaktır. Bu ümmetin ömrü 1000 seneyi geçecek fakat 1500 seneyi aşmayacaktır. Dolayısıyla Lulin kuyruklu yıldızının dünyanın yakınından bir daha 1000 yıl sonra geçmesi mümkün değildir. Doğrusunu Allah bilir. Lulin kuyruklu yıldızının çıkışının ardından görülen yoğun yağmur yağışları Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunda çift kuyruklu bir kuyruklu yıldız çıkacak ve öyle parlak olacak ki dolunay gibi parlayacak. Bu yıldızın çıkışından sonra öyle çok yağmur yağacak ki büyük hasar olacak. Fakat halk bu yağmurları sevinçle karşılayacak. Çünkü bundan önceki 3 yılda hiç yağmur yağmamış olacak. Hadiste bahsedilen yıldız az önce detaylı olarak özelliklerini incelediğimiz Lulin kuyruklu yıldızıdır. Ve yağmurların bu kuyruklu yıldızın görülmesinin ardından yağacağına dikkat çekilmiştir. Aynen hadiste belirtildiği gibi Lulin kuyruklu yıldızının çıkış tarihi olan 2009 yılından önce şiddetli bir kuraklık görülmüş, 2009 yılının hemen ardındansa yoğun yağmurlar görülmüş, hatta birçok hasar meydana gelmiştir. Halen de yoğun yağmurlar yağmakta, hatta insanların yağmurların durması için dua ettiklerine ve yağmurların artması nedeniyle barajların dolduğuna ve kapaklarının açılacağına dair basında haberler yer almaktadır.
Mesela son güne kuyruklu yıldızın çıkışı, iki uçlu kuyruklu yıldızın çıkışı, hilal biçiminde bir kuyruklu yıldız çıkacağı söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu son derece harika bir yıldızdır çünkü batıdan doğuya gidiyor. Doğudan batıya giden kuyruklu yıldızlar gibi değil. Bir tek buna mahsus batıdan doğuya gitmek ve çift kuyruk olması. Yani hem ön kısmında hem arka kısmında çift kuyruğu var. Ve altı misli parlak, münevver bir yıldız diyor zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani aşırı parlak olması, batıdan doğuya gitmesi ve iki uçlu olması. Ve bu kuyruklu yıldızı çıkmadan önce diyor, birkaç yıl önce yağmurlar kesilecek diyor. Aynısı olmuştur. Çünkü 2009'da çıktı. 2009'da, 2008'de, 2007'de yağmurlar kesildi. Herkes biliyor bunu. Hı hı. Ve bu kuyruklu yıldızın çıktığı zaman da diyor çok fazla yağmur yağacak. İnsanlar yağmurun yağmasından bir sefer bizdar olacaklar diyor. Yani yağmur fazlalığından. Halk şimdi yağmurun kesilmesi için duaya çıktı birçok yerde. Bu kadar detaylı ve kapsamlı anlatmıştır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Maşallah çok detaylı bir anlatım var.
Evet, evet.
Ve aynı şekilde yani sırf bu alamet Hazreti Mehdi'nin çıktığını ayrı zamanda yaşadığımızı net olarak kanıtlıyor.
İnşallah.
Yani kuraklığın olması, diğer bütün yıldızların aksi istikametinde hareket etmesi, hocamız da biraz önce anlattı, çift uyuşlu olduğunu evet. kimse bilmiyordu. Öyle bir yıldız olduğunu bilmiyordu kimse.
Evet. Yani, parlak olması.
Parlak olma, normalden parlak olması. Çift ucu görünce zaten herkes şaşırdı. Çünkü kuyruklu yıldız, kuyruk demek arkada olur
tek
zaten.
Olur, evet.
Bir tane kuyruk vardır. Mesela Halley'de evet. alamet, hadislerde bildirilen. 1986 yılında geçtiğinde gördük yani arkasında kuyruğu var. Evet. Ama Lüle'nin bir tane de önünden var. Ve tarif ediyor, boynuz gibi diyor İmam Rabbani'deki tariflerle. Demek ki Hazreti Mehdi döneminde olduğumuzu net olarak kanıtlıyor inşallah.
Zaten şey hadislerde de belirtilen, diyorlar ki hani hadiste belirtilen yani Hicri 1400 yani şu an günümüzde olarak düşündüğümüz zaman 1980'li yıllardan itibaren bu alametlerin olacağından söyleniyor. Bu kuyruklu yıldızın da aslında şeyleri o zaman geliyor. Bu dediğimiz gibi mesela 2007-2008 yılında aşırı bir kuraklık vardı. Bu kuraklıktan da hani dünyanın yok olacağını, işte buzulların eriyip dünyaya su basacağını ve insanların yaşamlarını yitireceğine dair söylentiler vardı. Daha sonra da tam tersine 2009 yılında bu kuyruklu yıldız geçtikten sonra bu kuraklık tamamen yerini yağışlara bırakmaya başladı. Evet. Ve hani barajlar doluluktan kapaklarını açtı. Mesela açıklamalar yapıldı, işte 10 yıl daha yağmur yağmasa sularımız yeter. İşte hani hiçbir şekilde su sıkıntısı yaşanmayacak diye. Küresel ısınmanın, söylenilen küresel ısınmanın tamamen yanlış olduğu ve evet, bu tezini evet. çürüttüğü ortaya çıktı. Burada da zaten mesela belirtilende de diyor ki mesela burada diyor şark tarafından iki dişli münevver bir boynuz çıkar diyor. Buradaki mesela iki dişli boynuzdan kastı. Yani diyor ki boynuza benzer bir şekli olarak anlamlandırıyorlar. Diğer kuyruklu yıldızların aksine bunun en büyük özelliğinin iki tane ışığın gözükmesi. Yani boynuz şeklinde önünde ve arkasında olmak üzere. Bunu da burada özellikle belirtiliyor. Yani bu kuyruklu yıldızın diğerlerinden çok büyük farkı. Bir de ayrıca diyor ki burada mesela söylenen çark tarafında iki dişli münevver bir boynuz. Münevver dediği de çok parlak, aydınlık anlamına geliyor. Bu yıldızın da dünyaya yaklaştığı zaman altı kat parlak oranında, yani normal bir yıldızın altı kat daha parlağını düşünelim. O şekilde gözüküyor uzaydan mesela bakıldığı zaman da. Bu da onun göstergesi. Ayrıca diyor ki mesela burada bir boynuz diyor. Boynuz şeklinde olması, yani aralarının açıklık olup ve uzaktan bakıldığı zaman resimlerde de gördük mesela görüntülerde. Eğer bir daha göstermemiz mümkünse hani böyle baktığımız zaman resmen bir boynuz şekli evet. görüntüsünü veriyor. Bu da zaten burada belirtilen, hani diyor ki evet burada da görüyoruz mesela görüntüde. Boynuz şeklini andırıyor. Yani baktığımız zaman arkasında ve önünde olmak üzere.
Evet bakın değil mi?
Bir ayrıklık var arasında dikkat ederseniz. Bir eğrilik var yani evet. bir boynuz eğrilik. Yani dümdüz simetrik olarak değil yani. Bir eğrilik var, bir açılık. Bak buradan mesela çok net gözüküyor o eğrilik. Hani orada bir eğim olmuş yani boynuz şeklinde. Bu da onun hani çok güzel bir göstergesi. 6 kat daha yani diyor. Evet. Yanındaki yıldızlara baktığımız zaman zaten sönük kalıyor. Normalde hani yıldızlar göklerdeki en ışıklı cisimler olarak bilinir. 6 kat daha üstünde parlaklığı mesela.
Bir de çok enteresan olan bir şey batıdan doğuya geliyor.
Evet.
Normalde her şey dünyada doğudan batıya doğru gider. Güneşin doğması, ayın olması. Ama bu tam tersine.
Bunun geliyor. Zaten en büyük özelliği de işte bu diğer gök cisimlerine nazaran en büyük farkından bir tanesi de bu zaten, bu parlaklığının evet. boynuzun aksine evet. gidiş yönü. Normalde diyor ki zaten geçiş yönü diyor doğudan batıya doğru, fakat bu tam tersi olarak, hatta bununla ilgili şey diyor bu şey olarak, eski dil olarak söyleyeyim, sabitlerin seyri mağripten meşrikadır. Yani mağrip burada batı, meşrika doğu. Yani normalde bütün cisimler bu şekilde ilerlerler. Fakat bu kuyruklu yıldızda tam tersi oluyor. Mesela burada da diyor ki onun her günkü irtifi, yani geçiş yönü ise meşrikten, doğudan mağribedir, batıyadır yani. Tamamen farklı diğer geçişlere göre. Evet. Bu da onun çok büyük özelliği.
Geçiş zamanı olarak bakın o detay da çok önemli bir detay. Peygamber Efendimizin bildirdiği inşallah. Bütün detaylar zaten harfiyen gerçekleşti. Evet. Bir daha çıkma ihtimali yok. Çünkü eğer 1000 yıl sonra çıkacaksa, ki 1000 yıldır ne zaman, yani en az 1000 yıl önce çıktığı düşünülüyor. Dünyanın öyle bir ömrü kalmadı. Ahir evet. zaman Peygamber Efendimiz tarafından işaret edilmiş. Hicri 1400'e başladı. Ve 1500'e kadar olduğu inşallah bu dönemin. Hadislerde net olarak bildiriliyor ve bütün alametler gerçekleşti. Dolayısıyla Lüle'nin bir daha tekrar çıkması mümkün değil Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti olarak. Evet. O şu an inşallah diğer bütün alametlerle birlikte Hazreti Mehdi'nin hayatta olduğunu gösteriyor. Nitekim Peygamberimiz de ve Hazreti Mehdi'nin alametlerini veriyor ve fiziksel özelliklerinden de bahsediyor.
Evet. İnşallah. Mesela bu da çok enteresan. Mesela hadislerde normalde diğer peygamberlerin ve diğer hani Allah'ın gönderdiği insanların, vahiy indirdiği insanların özelliklerinden çok fazla detaylarından bahsedilmiyor yani fiziksel olarak. Oysa Hazreti Mehdi'nin hani düşünceleri, yapacakları, hani dünyaya uygulayacağı şeyler, hani güzelliklerden bahsedilmesinin yanı sıra fiziksel olarak da özelliklerinden bahsediliyor. Mesela dış görünüş olsun, işte ne bileyim vücut yapısı olsun, kaşları, gözü, saçı, sakalının rengi, bunların detayına varana kadar bu da bahsediliyor. Bu da hani onun ne kadar aslında önemli ve farklı bir şekilde o geleceğinin de göstergesi oluyor. Hani bununla ilgili de mesela şey yapıyorlar. Bu detaylı bilgilerle ilgili de açıklamalar oluyor. Mesela demiş ki orada yazılan, kimisi diyor ben, kimisi iz, kimisi işaret, kimisi işte nişan, mühür, mühür, yaprak, inci, yıldız. Hani bu şekilde çeşit çeşit benzetmeler yapılıyor. Hazreti Mehdi'nin yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da farklı bir yapısının olduğu anlatılıyor. Ve insan normalde düşündüğün zaman diyor hani insanda vuku bulamayacağınız şeyler göreceksiniz diyor zaten hadislerde de.
Hiçbir insana benzemediği söylüyor.
Evet. Yani hiç kimse.
Evet. Bir de hani diyor çok detaylı bir şekilde fiziksel özellikleri tarif ediliyor. Amacı da Peygamber Efendimiz orada geldiği zaman Hazreti Mehdi onun insanlar tarafından tanınması.
Evet, evet.
Tanınması için bu
farklı olması gerekiyor.
Belirtiyor. Ve aynı şekilde tanınması için, o dönemin bilinmesi için deminden mesela düğün kuyruklu yıldızından bahsettik. Pek çok alametten bahsediyor.
Evet.
Orada mesela İran-Irak Savaşı'ndan bahsediyor, ayın yarılmasından bahsediyor, fitnelerin çoğalacağından bahsediyor Peygamber Efendimiz, güneş tutulmalarından bahsediyor. Bunların hepsi deminden senin söylediğin gibi o Hicri 1400 yani 1980'den sonraki dönemde arka arkaya peş peşe
gelen olaylar.
Böyle arka arkası gerçekleşen olaylar. Ve fiziksel alametlerin de özellikle söylediği Peygamber Efendimiz ki geldiği zaman Hazreti Mehdi'yi biz tanıyabiliriz.
İnsanlar tanısınlar diye evet. Fiziksel özelliklerinden özellikle çok fazla bahsedilmiş. Hani detaylarıyla beraber yapacaklarının harici. O yüzden bunda da aşırı yani insanların anlayabilmesi için çok güzel detay olarak verilmiş her şeyle.
Evet. Fiziksel özelliklerini de sayalım inşallah bildirilen. Evet, inşallah. Hakikaten çok büyük mucize yani görmeden bir insan bir kimsenin fiziksel özelliklerini bu kadar detaylı sayamaz. Yani sırtındaki bene varıncaya kadar inşallah. Peygamber Efendimiz Allah'ın vahiyiyle inşallah hepsini çok detaylı olarak bildirmiş. Mesela hadislerde saçının siyah olduğu bildiriliyor inşallah. Alnının geniş olduğu ve alnında bir iz olduğu bildiriliyor. Kaşlarının kavisli olduğu söyleniyor ve kaşların arasında tek kaş çatma çizgisi var. Mesela bizde değil mi, insanların çoğunda iki tanedir hep. Yani kim çatsa sende de öyle. Sende de en önderde de öyle. Tek kaş çatma çizgisi ve onun üzerinde çok minik bir detay daha bildiriliyor. Bir çukurluk bir alan olduğu bildiriliyor. Evet. Düzgün ve küçük bir burnu vardır diyor böyle. Çok hafif bir kemer olduğunu bildiriyor. Bakın çok önemli detaylar bunlar. Evet. Hafif çekik ve yeşil gözleri vardır diye. Aynul Hadra kelimesi geçiyor.
Gri yeşil. Gri yeşil diyor.
Evet yani yeşil Aynul Hadra ve devam ediyor. Sakalını tarif ediyor. Sakalını tarif ederken iki önemli detay daha veriyor. Kenarlarda diyor kevseç yani incedir diyor. Böyle çünkü bazı insan böyle bırakır sakalını. Kimisi kalın bırakır değil mi? Sakal çeşit çeşittir. Kenarlarda kevseç diyor ince. Altta da düzeltilmiş meczum kelimesi geçiyor. Yani toparlanmış böyle. Bir sakal olduğunu bildiriyor. Ön dişleri parlaktır diyor. Yanağında bir ben vardır diyor ama ben diyor siyah koyu renkli bir ben değil. İncimsi yıldız ifadesini kullanıyor. Yani demek ki derinin renginde veya açık renkli bir ben olduğunu anlıyoruz. Geniş omuzludur diyor. Omuzları geniş. Ama karnı da geniştir diyor. Uylukları da geniştir diyor. Yani hem bakın geniş alnı var. Başının büyük olduğunu anlıyoruz oranlı olarak. Geniş omuzlu, geniş karınlı ve geniş uyluklu. Orta boyludur diyor. Uzuna yakın orta boyludur diyor. Orta boylu birisi olduğunu anlıyoruz. Heybetlidir diyor. Beni İsrail ricalindedir diyor. Ve devam ediyor. Sırtında diyor bir kürek kemiklerin arasında peygamberimizde olduğu gibi bir benin olacağını söylüyor. Aynı şekilde. Ama biraz yukarısında diyor bir ben daha vardır diyor. Yaprak gibidir diyor. Hatta Mersin yaprağına ve Reyhan yaprağına benzetiyor. Demek ki zaman zaman çıkıp yaprak gibi ortadan kalkan bir ben olduğunu anlıyoruz inşallah. Uyluklarının geniş olduğunu söylüyor. Konuşurken diyor zaman zaman diyor konuşmasında bir tıkanma olduğu zaman özellikle sağ elini kullanacaktır diyor. Yani elleriyle de anlatımın sırasında ellerini kullanacaktır diyor. Benim soyumdandır diyor. Yani Seyit olacağını bildiriyor. Hazreti Peygamber'in soyundan gelecek. Yani dolayısıyla Arap soyundan gelecek ama Kafkaslar üzerinden diyor Türkiye'de faaliyet yapacaktır diyor. Yani Türk olduğunu anlıyoruz. Evet. Ve büyük bir şehirde doğduktan sonra İstanbul'a geleceğini bildiriyor. Hatta İstanbul'a geliş alameti olarak büyük bir parlamanın insanları rahatsız eden, can ve mal kaybına sebep olan, uyuyanı uyandıran, ayaktakinin oturmasına sebep olan, tam Hicri 1400'de hakikaten başında Independent adlı bir tanker patlamıştı. Birebir detaylarıyla anlatmış. O onun diyor çıkış vaktidir diyor. Yani o günlerde İstanbul'a geldiğini anlıyoruz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın. Başka bir büyük şehirde doğuyor. Bir kere evde doğduğunu da anlıyoruz çünkü doğumu gizli olacaktır diyor hadislerde. Çok az kardeşi olacaktır diyor. Tek bir kardeşi olacağını anlıyoruz buradan detaylardan. Ve İstanbul'a gelip İstanbul'da faaliyet yapacağını. Nitekim hadiste şöyle buyuruyor. Manen diyor Medine'yi fethedecektir diyor. Medine şehir anlamında kullanılıyor. Sahabe de soruyor nitekim hangi Medine ya Resulallah diyorlar. O da Konstantiniye diyor. Yani Konstantiniye İstanbul'un o dönemki adı.
Evet, Konstantinopolis.
Demek ki İstanbul'u manevi çalışmalarıyla, bilimsel çalışmalarıyla İstanbul'un bu anlamda fethi söz konusu inşallah. Bak İstanbul'da faaliyet yapacağını anlıyoruz.
Evet.
Ve ortaya çıkış zamanı Hicri 1400'de insanlar etrafında toplanmaya başlayacaktır diyor. Yani genç olacağını 1980'li yıllarda inşallah ve faaliyetlerine başlayacağını. O kadar çok detay var ki daha da detaylar var böyle. Kıyafetlerini tarif ediyor. İki parçadan oluşacağını, beyaz kıyafetler giyeceğini, parlak olacaklarını kıyafetlerinin, parlak kıyafetler giyeceğini. Arabası dahi tarif edilmiş. Yani atı diyor binek olarak tabii orada benzetme yapıyor herkesin anlayabilmesi için. O dönemde tabii arabanın nasıl olduğu bilinmiyor. Ve hadislerde parlak gözlü yani farları olan bir arabanın araba olduğunu anlıyoruz. Odun dönemindeki teknoloji tarif ediliyor. Bütün internet, televizyon, radyo, bilgisayar tarif ediliyor. Cep telefonları, el bilgisayarları Peygamberimizin hadislerinde aynen tarif ediyor. Allah'ın vahiyle bildirdiği için inşallah bütün olacak olan olaylar, alametler çok net bir şekilde bildiriliyor evet, maşallah. Evet, Hazreti Mehdi tabii çok büyük bir müjde. Peygamberimize nitekim müjdelenin diyor. Dolayısıyla biz de müjdeleniyoruz inşallah. Çünkü i̇nşallah. Bütün dünyaya barışı, adaleti, sevgiyi, şefkati...
Yoksulluğu ortadan kaldıracak.
Yoksulluğu ortadan
güzel bir döneme gireceğiz inşallah.
İnşallah. Evet. Yani öyle i̇nşallah. Muazzam bir zenginlik olacak ki altın çağ tarihte evet. Hiç yaşanmadığı gibi. Ama zenginlikte adalet olacak. Yani herkes zengin olacak. Hatta diyor
şimdiki para verecek... ülkemizdeki gibi olmayacak. Kimisi çok uçuk bir noktada, kimisi altta. Yani orta seviye çok az şu an.
Bütün dünyada öyle. Yani Amerika'da milyonlarca evsiz insan var. Dünyanın en zengin ülkesi diyorlardı. Avrupa'da evet. Da öyle adalet.
Sokaklarda yaşıyor insanlar. Sokaklarda tabii. Yatıyorlar New York'ta falan mesela. Evet. Sokaklarda yaşayan insanlar var. Şimdi işte bu aynen. Hani eşit dağılımı olmadığını gösteriyor. Dünyada genelde öyle. Mesela bakıyorsunuz bir Etiyopya'ya insanlar açlıktan ölüyor. Başka bir ülkeye bakıyorsunuz. Dünyalarca yani dünyanın en sayılı zenginlerinden. Hani zaman zaman değişimler de oluyor. Mesela Dubai'ye bakıyorsunuz. Zamanında çok zengin bir ülkeydi. Ondan sonra mesela krize girdi. Hiç hani olmayacak diye beklenen şeyler. Adaletin de aslında yavaş yavaş sağlandığını gösteriyor i̇şte zaten.
Ekonomik kriz de yine aslında ahir zaman alametlerinden, Mehdi'nin ortaya çıkış alametlerinden bir tanesi. Geçen gün burada yine onu göstermiştik. Orada yani dünyada bir kriz olacağından bahsediyor zaten Peygamber Efendimiz. Ve ayetlerde de bu geçiyor. Süresinde 7 yıl olacağı geçiyor. Yusuf Suresi'ne geçen
2000'den beri yani. Bir kriz var zaten.
2007'de başlıyor. Ve hani bunun 2014'e kadar süreceği zaten söyleniyor. Ama bunu ilk söyleyen yine hocamızı zaten. Değil mi? Kur'an'daki ayetlerden ve Peygamber Efendimiz hadislerinden bu ekonomik krizin 7 yıl süreceğini söyledi. Ondan sonrası bütün Dünya Bankası'ndaki uzmanlar vesaire. Bunlarla ilgili sürenin 7 yıl olacağını söyledi. Dediğim gibi dünyada böyle bir kriz olmasının sebebi de yine bu alametlerden bir tanesi olmuş oluyor.
Zaten evet. Bir tane değil yani bayağı şeyler evet. Olduğu için biz sadece şimdi Lül'ün kuyruklu hızından bahsettik. Krizden bahsettik, doğal afetlerden bahsettik. Onun yanında işte hani savaşların olacağı, işte insanların birbirlerine katledeceği, hani bütün kötülüklerin en son aşamasına gelinceğinden bahsediliyor. Daha sonra bunların işte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle de bunların hepsinin sona ereceğine dair şeylerde evet. Söylenmiş hadislerde belirtilen ayetler.
İlk bölümde mesela Darwinizm'in getirdiği belalardan bahsettik değil mi? İnsanların nasıl bir zulüm ortama getirdiği, evet. O zencirleri, farklı ülkelerde insanların nasıl zulümler yaptıklarını, vahşetler yaptığını, bir Afrika kabilesinden bir insanı alıp hapsettiklerini, hayvanat bahçesinde evet. Böyle insanlara böyle bir maymunmuş gibi gösterdiklerini. o insan en son intihar ediyor zaten. Şimdi dediğiniz gibi Hazreti Mehdi döneminde altın çağda böyle sevgisizlik, gaddarlık, zulüm diye bir şey kalmıyor. Hep sevgi ortamı var ve bir damla kan akıtmaz diyor değil mi Hazreti Mehdi Aleyhisselam için Peygamber Efendimiz. Bir damla kan akıtmadan hep sevgiyle, şefkatle, merhametle o insanların hep özlem duyduğu, böyle hasretini çektiği o güzel ahlak ortamını oluşturmuş olacak. Ve bunu da ilimle, bilimle, Kur'an ahlakını insanlara göstererek, onun güzelliklerini, onun faydalarını göstererek, anlatarak yapacak inşallah.
Evet, tam herkesi kucaklayan bir ortam oluşacak inşallah. Tamamen bir fikir özgürlüğü. Şimdi şu an biz demokrasi yönünden, özgürlük yönünden ileri olduklarını iddia ettikleri ülkelere bakıyoruz. Mesela bir üniversitede profesör yaratılış delili gösterdiği için görevinden alınıyor.
Evet.
Yani bu ortam evet. Şu an...
Özgür düşünceyi engelliyor, kısıtlıyorlar. Yani hani kendi söylediklerini o üniversitelerde açıklıyor bilim adamları. Diyor ki hani evrimin aksini söylediğimiz için, buna ait deliller koyduğumuz için diye görevlerimiz sona erdirildi mesela diyor. Evet. Bu da hani ne kadar evrimci düşüncenin hani... Deccaliyetin yoğun olduğunu aslında gösteriyor. İnsanları engelliyor yani düşüncelerini, hür düşüncelerini, özgürlüklerini, bağımsızlıklarını. Bunlar da işte hadislerde de söylendiği gibi
Hazreti Mehdi'nin. Kalmıyor zaten. Yani kadın erkek ayrımcılığı diye bir şey kalmıyor değil mi? Herkes hür ve özgür oluyor. Farklı düşünceler rahatlıkla söylenebiliyor. Tam demokratik ortam oluşmuş oluyor. Çünkü ancak o şekilde olabiliyor. Şimdi bir insan bir fikir söylüyor. Ondan dolayı diğeri ona zarar vermeye çalışıyor. Bu olmayacak bir şey. Herkesin rahatlıkla kendi fikrini, düşüncesini, inancını söyleyebilmesi, onu yaşayabilmesi gerekiyor. O da ancak işte Allah onu özellikle bu dönemde bu şekilde kılıyor. Herkesin ona yönelik çalışması için ve onun istediği şey o rahatlık, o özgürlük olduğundan dolayı o Hazreti Mehdi döneminde gerçekleşiyor. Evet. Onların hepsi inşallah.
İnşallah. İnşallah.
Bu şeyden Hazreti Mehdi'nin bu özelliklerinden çok güzel olduğundan bahsettik. Biraz da bu şeyden bahsetmek istiyorum ben aslında. Bu böcek türlerinden, canlı türlerinden ve Allah'ın yarattığı eşsiz hayvan türlerinden bir tanesi. Yusufçuk böceği ile ilgili konuşmak istiyoruz. Onunla ilgili videomuz hazırsa eğer onu izleyelim. Eğer hazırladıysak.
Yusufçuk'la
ilgili
Yusufçuk evet. Böceği evet, çok enteresan bir böcek. Yani hem önde hem arkasında çift kanat bulunan bir böcektir. Öndeki kanatlar yükselirken alttaki kanatları da onu alçaltmaya hareket ediyor. Bu Yusufçuk böceğinden de teknolojik olarak da çok güzel yararlanabiliyorlar. Sikorsky adında helikopterler yapıldı bununla ilgili. Askeri helikopter şeklinde olduğu yerde inip kalkabilen ve çok manevra hareketleri çok rahat sağlayabilen şekilde. Ve ekranda da gördüğümüz gibi önde iki, arkada iki tane kanat şeklinde.
İki çift kanadı
evet,
var.
İki çift kanadı var. Ve gözleri yarım küre şeklinde düşünün yani. Her açıdan arkasını bile görebilecek açıda bir göz yapısına sahip kendisi. 30 bin tane mercek
gözünde
bulunuyor. Yani arkasındaki nesneyi bile görebilecek yapıda. Ve yarım küre şeklinde başının yarısına kadar da gözleri olduğu için bütün alanı çok rahatlıkla görebiliyor.
Çok geniş olarak görüyor. Bir de şöyle bir şey var. Mesela uçan türlerinde de çok enteresan. Kanatları katlanmayan tek canlı türü. Açık şekilde kanatları duran. Evet. Ve öndeki kanatlarıyla hani yükseldiği, arkadakileri alçaldığı gibi düşmanını yani avını da bu şekilde avlıyor. Mesela öne doğru uçtuğu zaman öndeki kanatları kendine çekiyor. Arkadaki mesela ittiriyor. O dengeyi yapıyor. Arkaya doğru gittiği zaman da hani sadece ileri doğru uçmuyor. Arkaya doğru da uçabiliyor. İşte iki çift kanadının olmasından dolayı arkaya doğru da mesela uçuş yapabiliyor. Ve çok hızlı ve süratli bir manevrayla yapıyor bu hareketleri.
Yani bir anda böyle ileri doğru çok hızlı giderken durup ters yöne çok hızlı şekilde de uçabiliyor.
İşte bilim adamları da bundan hani esinlenerek biyomimetik dediğimiz o bilim dalını yaparak hani burada da görüyoruz mesela görüntüde.
Sikorsky
uçakları tip olarak da bakıyorsunuz hani şeylere benziyor. Bu işte kendi yanında alçalıp kendi yani durduğu şekilde alçalıp yükselmesi ve ani manevra hareketleri olarak da
ona asker örnek olmuş. Malzeme taşımak için şu an günümüzde kullanılan uçaktır o.
Ve bir de şöyle bir şey var. Bu böceklerin de en büyük özelliği Yusufçuk'un havada asıla kalabiliyorlar mesela. Havada asıla kalma özelliğine sahip. İşte bu uçakların da esas yapılma nedeni o. Hani sabit bir şekilde havada durabilmek için. Çünkü yani hiçbir uçan canlı genelde sinekler ve Yusufçuk böceği hariç sabit havada sabit bir şekilde kalamıyorlar. Ama bu böcekler havada sabit kalabilme özelliğine de sahipler. Bu da hani ne kadar eşsiz bir şekilde onlara yaratıldığını zaten göstergesi.
Evet. Ve bu kanat hareketlerinde Allah'ın vahiyle hareket ettiğini, evet, yaptığını, evet, anlıyoruz. Çünkü değil mi, böcek bu kanatları kullanmasını bilemez. Yani neye yani doğru...
kendini yapamaz yani.
Yapamaz, kullanamaz. Hani neye yöne
bir
doğru...
de hani öndekilerle ben yükseleceğim, arkadakilerle alçalacağım, ona, evet, göre kullanacağım. Hani dördü birden aynı anda çırptığı zaman aynı işlevi yapmıyor yani kanatlar. Öyle bir şey de var. Yani sanki arkadakiler ters bir motor koymuşsunuz uçakta düşünelim. Öndekiler düz bir motorla çalışıyor. Arkadaki ters motorla çalışıyor. Öndeki mesela havayı çekip ileri doğru gitmesini sağlıyor. Arkadaki de mesela iterek tam tersi yönüne gitmesini sağlıyor. Hani resmen baktığınız zaman bir bilim var. Bir şaheser, bir sanat eseri var yani orada, evet, baktığımız zaman. Bu da çok güzel bir şey. Evet. Sıcak böceğinde olan.
Yusuf'un larvadan çıkışına baktığımızda değil mi? Hemen uçuyor.
Uçuyor, evet.
Yani bir deneme yanılma yapmıyor. Dur bakalım uçabilecek miyiz hani. Evet. Değil mi? Bir deneme yapmıyor.
Bu hemen... arkadaki kanatlar ne işe yarıyor? Öndekiler ne işe yarıyor, değil, evet, mi?
Hani düşmanımı, aynen, dur arkadakilerle bir çekeyim, ittireyim falan ileri geri. Çünkü hem ileri gidebiliyor hem geri geri uçabiliyor. Yani hani sabit bir şekilde uçmadığı için bu kanatların da yapısı ona göre. Yani, evet, ve öne uçarken bu kanat yapısı farklı bir şekilde çalışıyor. Arkaya doğru uçtuğu zaman farklı, evet, çalışıyor. Evet. O yüzden Yusufçuk
Bey'in... Aslında ilgili bir uçuşunu gösteren bir film de var. Bakın birbirinden bağımsız hareket ettiriyor. Evet. Hiç en ufak bir dengesizlik yok.
Maşallah.
Mükemmel uçuyor. Çok seri hareketler yapabiliyor. Bakın ani dönüşler,
ani manevraları var.
Evet.
Zaten değil helikopter mi? Böceği olarak da biliniyor. Hani halkımız arasında, evet, öyle de söyleniyor helikopter, evet, böceği diye. Helikopterle zaten baktığımız zaman da helikopterler aynı bu şekil olarak. Hani baktığın zaman hep bundan esinlenerek yapılmış. Evet. Hani incelemeler sonucu. Ve şey, diğer canlılara göre görüş oranı çok iyi.
Şimdi burada yani çok önemli detaylar var. Bakın ikisini bağımsız hareket ettirirken aralarındaki hava akımlarının çok milimetrik olarak ayarlanması, evet, gerekiyor. Evet. Çünkü bir kanat ayrı bir hava akımı oluşturuyor, diğer ayrı bir hava akımı oluşturuyor. Bunların birbiriyle çarpışması söz konusu. Ve ikisinin toplamında böcek son derece seri manevralarla istediği yere uçabiliyor.
Evet.
Ya bu muazzam bir aerodinamik. Maşallah. Böyle kanunları zaten bilmeyi gerektiriyor hani, böyle. Tabii. Ve onları saniyede yüzlerce kere bunu uyarlaması gerekiyor bu kanatlara.
Resmen daireler yaparak mesela kanatları çırpıyor. Ters, evet, yönde birisini ters yönde yapıyor. Diğer tarafını diğer, evet, yönüne doğru yapıyor.
Şimdi maşallah, bu canlının da kademe kademe gelişmesi imkansız.
Tabii ki.
Ya bu haliyle, bu fonksiyonelliğiyle, bu formülle yaratılmış olması gerekiyor. Evet. O dört kanadının olması gerekiyor. Değil mi? Eksik olsa uçamaz.
Evet.
Ya da uzunlukları farklı olsa yine uçamaz. Aynı uzunlukta.
Şeyinden bayağı hani bedenine göre bayağı uzun mesela. Dedim hani şey de çok tuhaf. Kanadının katlanmaması, dik bir şekilde durması. Hani bütün canlılar gövdesine kanatlarını katlıyorlar.
Evet. Hani, kuşlar bile uçtuktan sonra kanatları birleşiyor vücuduyla.
Ya bütün canlı türleri, sinekler olsun, diğerler olsun, hiç böyle kanatları açılı şekilde olan başka canlı türü yok zaten. Yusufçuk böceği de çok, evet, özel bu konuda.
Videoyu izlerken şu dikkatimi çekti. Kanadı çok ince.
Evet. Evet.
Çok ince, şeffaf zaten. Şeffaf. Çok ince. Ve o kadar hızlı hareket ettirmesine rağmen, rüzgarla muhatap olmasına rağmen yıpranmıyor, yırtılmıyor. Evet.
Yani bir de ani manevralar yapan, hani çok aniden yön değiştirebilen, tam ters istikametten durup aniden, hani biz bunları anlatırken bile daha ağırız, öyle söyleyeyim. Hani normalde bunun görüntüsü mesela aniden uçarken birden ters yönde başka bir av gördüğü zaman oraya doğru yönelebiliyor. Hani durup işte dengesini alıp yönünü koyup öyle gitmiyor. Direkt gördüğü gibi gidiyor. Çünkü göz şeyi de çok yüksek, göz yapısının derecesi yaklaşık 300 derece alanında görüyor. Yani neredeyse 360 derece tamamını görebiliyor hani yer kürenin. Büyük bir kısmını gördüğü için de avlarını çok iyi o şekilde görüp ona göre de işte hani hızlı ve seri olmasından dolayı.
Maşallah. Maşallah. Söylediği, maşallah. Yani o göz yapısı,
göz yapısı böyle mükemmel.
Aklının alamayacağı bir
30 bin tane mercek.
30 bin tane mercek var.
Mercek.
Ama yani ne kadarlık bir hacimde?
Yani
milimetrik, bakın birkaç milimetrenin içinde
30 bin tane
mercek var. Gelen görüntünün bütün detaylarını her bir mercek alıyor. Onların kendi özel sinirleri var. O matilya deniyor ona. O mercek ışığı kırıyor. Ve, evet, odaklıyor. Nereye odaklıyor? Sinir hücrelerine odaklıyor. 30 bin tane, evet, ayrı mercek birkaç tane milimetrenin, evet, içinde. Yani gözle görülmüyor bu. Ancak elektron mikroskopla bakmak lazım. Onu sinire düşürüyor. O sinirler gidiyor. bütün görüntüyü taşıyor. 30 bin ayrı parçadan oluşan görüntü tek bir parça olarak mükemmel bir görüntü oluşuyor. Böyle evet. Panoramik. Evet. Arkasını da görebiliyor neredeyse. Yani burada tabii evet. Bir düşünmek lazım. Allah'ın değil mi? Yaratma sanatı. Burada şimdi evrim her bir yönden yıkılıyor zaten de burada da paramparça oluyor. Yani bir tek evet. Amino asidi de ise herhangi bir proteinin bütün sistem çöküyor. Zaten bakıyoruz fosil kayıtlarında 120 milyon yıl önce 130 milyon yıllık Yusufçuk fosilleri var. Tıpatıp aynısı.
Aynı, hiç
mükemmel
değişmemiş.
Bir şey. Evet. Hiç değişmemiş. Mükemmel haliyle uçan, mükemmel haliyle gören bir canlı olarak yaratılmış Allah tarafından ve hiç değişmeden 130 milyon yıldır günümüze kadar devam etmiş. Fosil kayıtlarında da bu kesin olarak kanıtlanıyor. İnşallah Allah'ın aynen. Yaratmasının İnşallah. Mucizeleri.
Zaten bu da eşsiz hani canlılardan bir tanesi Yusufçuk böceği de. Yani o şekilde yaratılması teknolojiye çok fayda sağlamış. Bu askeriye de şu anda kullanılan çünkü Skorsky hatta markası da o şekilde oldu. O tarz helikopterler de bu savaş için kullanılıyor. O da manevrası Peki, örnek alınarak
Skorsky
kullanıyor.
O manevraları o kadar seri
yapamıyor. Işte.
Yapamıyor. Ay,
yani yapamıyor yani. Sadece bir anda gidip terse dönemiyor.
Zaten şey, hantal hareketler yapıyor.
Tabii yani. Şeyin zaten hani biyomimetiğin de özelliği diyor ki biz canlıların tek bir özelliğini dahi diyor örnek alabilsek, taklit edebilsek bizim için yeterli
Onlar
diyor.
Onlar da sadece sabit kalmasını.
Bütün özelliklerini yani, değil almış. Yani sadece olduğu yerde yükselip alçalması ve sabit kalabilmesini sağlıyor. Onun dışında manevra yeteneği, o görüş açısı hepsini yapması çok zor ve hani dört tane kanalda olacak. Birisi itecek, birisi çekecek. Hani arka arkaya da gidecek falan bunları değil zaten. Onlar diyor ki hani tek bir özelliğinden faydalanıp bu şekilde yapamıyor. Sadece taklit yapabiliyorlar. Hani tip olarak biraz benzetmeye çalışıyorlar. Bir de tek bir özelliğine yapabiliyorlar. Çünkü bütün bu donanımı bir tane bir şeyde yani insanın yaptığı bir şeyde mümkün değil. Bir arada toplayabilmek, yapabilmek.
Biz bir herhangi bir darbinize sorsak şimdi Skorsky tesadüfen mi oldu diye sen aklımı kaçırdın der değil mi?
Evet. İnsan yaptı
Peki,
der.
Peki Yusufçuk tesadüfen mi oldu? Değil mi? Yani şimdi neyse. Ahtapot'ta da üstün kamuflaj yeteneği var. Onunla ilgili bir filmimiz vardı.
Zaten bu kamuflajla ilgili inanılmaz canlılar var. Yani su altında farklı, yeryüzünde farklı, ağaçta farklı. Evet. Hani hepsini ona göre yaratılmış. Denizdeki mesela denize göre derisi renk değiştiriyor. Evet. Karadaki karaya göre mesela bu kalemunlar karaya göre bazı böcek türleri var mesela yaprak şeklini alıyorlar. İşte ne bileyim kurbağa var mesela gölün üstünde, şeyin üstünde, nehrin üstünde yaprağın kuru yaprak rengini ve şeklini alabiliyor mesela. İşte suda dediğimiz gibi ahtapotlar var. Onun dışında
balık
türleri var mesela hepsi ya ortamına göre bir başka şekle göre değil yani denizdeyse denizdeki ortamın şeklini alıyor. Karada ya da ağaçtaysa onun şeklini alıyor. Bu da hani ne kadar farklı olduğunu hani kamuflaj dediğimiz zaman o zaman hepsi aynı özelliğe sahip olmalı değil mi? Yani bir bukalemunu mesela yanına bir şey koyuyorsunuz şekil değiştiriyor, renk değiştiriyor, o derisindeki rengini değiştiriyor. Ama gidip de suyun altına koyduğunuz zaman o değişikliği yapmaz yani ya da sudaki canlıyı dışarıda şey yaptığımız zaman. O da hepsinin ortamına göre farklı oluyor. Yani değişimleri bile farklı. Verdiği evet. Şekilli itibariyle de çok farklı.
Bir de o canlılar hiçbiri kendi üzerlerindeki o desenin
görmüyorlar zaten.
Farkında değil.
Ama yani aslında yani Allah ona inanmıyor diyor. O ona göre saklanıyor, evet. Korunuyor. Ya korunması gereken yerde o özel desenler evet. Var dediğin gibi. Ya ahtapot nereden bilecek o tam böyle uyum içerisinde olduğunu orayı.
Burası mavi, ben maviyim, buraya yanaşayım, kapanayım şekli yok yani.
Tabii değil mi yani? Aynen. Var.
Kendini bilmiyor, oradaki rengi bilmiyor.
Kelebekler var. Üzerinde mesela yeri göz şeyleri evet, var.
Evet. Baykuş zannesinler diyor kardeşim.
Yeri gözler var. O kendisinin farkında değil ki öyle olduğunu.
Evet. Dışarıdan göremiyor zaten. Hani bizim gibi bir aynadan bakayım kendime gibi bir şeyin yok ki. Yani suyun altındasın. Gözün görebildiği bir yer var. Hani hiçbir canlı baktığı zaman, karşıya baktığı zaman kendi vücudunu göremez yani. Hani nasıl bir şey olduğunu. Evet. Bu canlı da hani baktığı zaman ya ben bak şu renge döneyim acaba rengim tuttu mu işte şu bitkiyle rengimiz uyuştu mu işte bunun siyah benekleri var ben de siyah benek yapayım falan mümkün değil böyle içeriden bu şekilde olacak.
Bu DNA'sında olacak bu. O hücreleri etrafında kaslar var onları kasarak pigmentleri yoğunlaştırıyor seyrekleştiriyor böyle.
Evet, evet.
Yani bunu yap desen verse bize yapamayız yani böyle. Evet. Ama o canlı milyonlarca yıldır o özellikle ve DNA'sındaki o genetik bilgiyle yaratılmış maşallah.
Evet hocam isterseniz bir video izleyelim. Evet. Öyle konuşalım bu.
Ahtapot 8 kollu bir avcıdır. Diğer hayvanlardan saklanmak içinse ilginç bir yöntem kullanır. Kamuflaj. derisini oluşturan hücreler çevreye otomatik olarak uyum sağlar ve bir ayna gibi vazife görerek renk ve doku açısından ortamı taklit ederler. Ahtapotun gözleri çok iyi görür. Çevresindeki değişiklikleri çok iyi fark eder. Böylece derisinin rengini ve desenini çevreye göre değiştirir. Deri kromatofor denilen özel renk hücreleriyle kaplıdır. Sinir sistemiyle harekete geçirilen küçük kaslar kasılarak bu hücreleri ortaya çıkarırlar ve derisi koyulaşır. Kaslar gevşediğinde ise hücreler küçülür ve derinin rengi açık hale gelir. Farklı renk hücreleri farklı renk pigmentleri taşır ve sayısız renk bileşimi ve deseni oluşmasına imkan verir. Ahtapotların en sık avladığı canlı yengeçtir. Kendilerini tehlikeli makas kollardan korumakta ustadırlar. Dişleri ise yengecin kabuklarını kırabilecek güçtedir. Hareketli kaslardan ibaret olan bu avcı, üstün özellikleriyle kendini en iyi şekilde saklayabilen mükemmel bir canlıdır. Ahtapotun kendini diğer canlılardan saklama ihtiyacını hissetmesi ve daha sonra özel renk hücrelerini derisinin üzerine yerleştirmiş olması mümkün değildir. Ahtapotun sahip olduğu bu üstün kamuflaj sistemi şüphesiz her şeyin bilgisine sahip Yüce Allah'ın kusursuz yaratışına bir örnektir.
Maşallah çok güzel özelliğe sahip yani kendi şeyine, rengine başka şeye bürünebiliyor. Denizin içinde gördük geçerken denizlerin içindeki yeşilliklerin, otların rengini kendisi alabiliyor. Ve de baktığımız zaman kendisi mesela değişik bir renge sahip. Böyle her renkten oluşan bir renk değil. Biraz böyle mor, saydam, her şey var yani teninde.
Evet.
Bir de şöyle bir şey var. Enteresan mesela kamuflaj canlıları genelde savunma amaçlı yaparlar. Oysa ahtapot avcı. Yani saldırı amaçlı bir canlı. Hani avını avlayan bir avcı. Hani diğer canlıları düşündüğümüz zaman kamuflaj yapmaların nedeni diğer canlılardan korunabilmek için. Ama ahtapot da tam tersi, o da gelen avlarını kendini göstermemek için yapıyor. Çünkü 8 tane kolu olan avcı bir hayvan.
Hepsi ayrı ayrı bağımsız hareket çalışıyor yani. Hepsi ayrı ayrı hareket edebiliyor bu 8 kolu.
Çok ve bunu da hani bu iki özelliğinde bu hayvanda toplanması. Hem avcısın hem 8 tane kolun var hem de kamuflaj özelliğine sahipsin. Bunun şekilde zaten bir canlıda olması onun ne kadar eşsiz yaratıldığını gösteriyor zaten bizlere
yani. Çok üstün bir sanat. Yani o ani desen değişikliğini nasıl yapıyordu? Otların arasına giriyor, tak oranın şeyini...
Ve şeye göre...
Tutup yani değiştirip tekrar devam ediyor.
Tekrar devam ediyor, başka bir şeyin şekline giriyor.
Ve benek oluyor falan üstünde hani şey, bakıyorsunuz mesela taşların yanından geçiyor. Sanki üstünde siyah taş varmış, o da sanki o bir taş parçasıymış. Ya da kayanın mesela çıkıntıları var. Bir bakıyorsunuz ahtapotta da sanki çıkıntılar varmış gibi yanından geçtiği zaman. İşte bitkiyle birleştiği zaman sanki o bitki gibi oluyor. O yüzden...
Ay çok rahat, maşallah böyle takılıyor. Yani anında yapıp değiştirebiliyor istediği yani tam bir de tam oluyor böyle sadece renk değil desen çıkıntısı görüntüsü yani maşallah ayırt etmenin imkanı yok.
Evrimciler buna tesadüf diyor, bu Allah'ın yarattığı bir şeydir yani. Tabii. Bu hayvan nereden bilecek yerdeki rengi, kendi rengini, bunu oluşumunu, yapılışını.
Ya bu rengi oluşturacak
Allah yani.
Yani şu var hani o renkler öyle renkler ki hani normal doğada olan bir renk şimdi. Hani hangi renkle hangi rengi karıştırdım mı o renk ortaya çıkacak. Hani sabit bir renk değil ki. Hani sadece dersiniz ki mesela hayvan sadece siyah oluyor mesela. Ya da sadece kırmızı oluyor. Öyle değil ki yani desen de değiştirebiliyor. Bu pigmentleri de ona göre salgılıyor.
Tabii bunlar yani yüzlerce gen, binlerce gen tarafından kontrol edilen özellikler.
Evet.
Çok kompleks yapıları var böyle dışarıdan bakınca. Hani sadece renk değiştiriyor desen. Ama onun orada o pigmentler var, hücreler var, özel kas yapıları var, mikroskopik. Onların yoğunluğu. Rengi nasıl ayarlıyor yani farkında bile değil ama kası bir kasıyor o işte diyelim siyah oluyor başka bir yerde kasıyor mavi oluyor başka bir renk oluyor. Kim bilebilir bunu yani bu üstün özellik Allah'ın ilhamıyla oldu Allah'ın yaratmasının sanatı oldu inşallah.
İnşallah
Allah'ın sonsuz sanatıyla yaratıldığı çok açık maşallah.
Hocam bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik. Saat 13'te yani saat 1'de Adnan Oktar'la gece sohbetleri programı olacak. Saat 17'de yani 5'te de Yaratılış Delilleri adlı program canlı olarak A9'dan yayınlanacak. Herkese iyi günler diliyoruz.
13'te hocamızın dünkü programının tekrarı.
Evet.
Gece sosyal akşam, programının evet. tekrarı. 17'de de Yaratılış
Delilleri canlı i̇nşallah. Olarak yayınlanacak.
İnşallah.
İnşallah.
Gece 22'de hocamız programa katılacak. Evet. İnşallah canlı programı.